Bismillahirrahmanirrahim. 49 nolu rivayet Abdullah İbni Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam peygamberlik ve vahiy gelmezden önce Beldah Vadisi'nin alt tarafında Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl ile buluştu. Bu sırada peygambere Kureyş tarafından bir sofra ve bir miktar yemek takdim edildi. Peygamber aleyhisselam yemedi. Zeyd de yemekten çekildi. Sonra Zeyd Kureyş'e karşı, ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben yalnız üzerine Allah adı anılarak kesilen hayvan etini yerim dedi. Muhakkak ki Zeyd İbni Amr Kureyş'e karşı onların bu yolda kestikleri hayvanlarını ayıplıyordu da onların bu adetlerini reddederek ve nazarlarında büyütüp canlandırarak, ey Kureyş, koyun Allah'ın yarattığı bir hayvandır. Allah onu yaratmış ve onun faydalanması için gökten yağmur yağdırmış, yerden de onun gıdasını bitirmiştir. Sonra siz Allah'ın yarattığı, besleyip büyüttüğü bu hayvanı Allah adından başka bir at anarak kesiyorsunuz derdi. Evet. Bana Salim İbni Abdullah tahsis etti. Abdullah İbni Ömer'den tahsis ederek şöyle demiştir. Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl Mekke'den Şam'a doğru çıktı da tevhid dininden soruyor ve ona tabi olup onu arıyordu. Derken Yahudilerden bir alime kavuştu da ona dinlerinin mahiyetinden sordu ve belki ben de sizin dininize girerim. Onun için bana dininizin halini haber ver dedi. Yahudi alim Zeyd'e, sen Allah'ın gadabından payını almadıkça bizim dinimiz üzerine olamazsın dedi. Zeyd de ona, ben ancak Allah'ın gadabından kaçıyorum. Ben ebeden Allah'ın gadabından hiçbir şey taşımam ve ben onu taşımamaya muktedir haldeyim. Sen bana dinlerden bir başka dine dalalet eder misin dedi. Alim, ben o dinin ancak Hanif dini olabileceğini biliyorum dedi. Zeyd, Hanif dini nedir dedi. Yahudi alimi, o İbrahim dinidir. İbrahim ne bir Yahudi ne bir Hristiyandı. O Allah'tan başkasına ibadet etmezdi dedi. Zeyd onun yanından çıktı ve Hristiyanlardan bir alime kavuştu. Ona da Yahudi alimine söylediği gibi söyledi. O da Zeyd'e, sen Allah'ın lanetinden nasibini almadıkça asla bizim dinimiz üzerine olamazsın dedi. Zeyd ona da, ben ancak Allah'ın lanetinden kaçmaktayım. Ben ebeden Allah'ın lanetinden de gadabından da hiçbir şey taşıyamam. Ben bunu taşımamaya muktedir halde bulunuyorum. Sen bana başka dine dalalet eder misin dedi. Hristiyan alimi, ben o dinin ancak Hanif dini olabileceğini biliyorum dedi. Zeyd, Hanif dini nedir dedi. Hristiyan alimi, İbrahim dinidir. O ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Ve yalnız Allah'a ibadet ederdi dedi. Zeyd, bunların İbrahim peygamber hakkındaki sözlerini görünce oradan çıktı ve onların arazisinden dışarı çıkınca iki elini yukarıya kaldırdı ve şöyle dua etti. Ya Allah, ben seni şahit tutuyorum. Ben İbrahim dini üzerineyim dedi. Evet. Ey Kureyş toplulukları, Allah'a yemin ediyorum ki benden başka sizlerden hiç kimse İbrahim dini üzerine değil derdi. Zeyd diri diri gömülecek kız çocuklarına hayat bahşederdi. O kızını öldürmek isteyen kimseye onu öldürme. Ben onun yaşama masrafını sana veririm derdi ve o kızı yanına alırdı. Kız çocuğu hareket edip yetişince de babasına, istersen kızı sana geri vereyim, ister onun masrafını da sana ödeyeyim derdi. 24. Kabe'nin bina edilmesi babı. 50 nolu rivayet Cabir İbni Abdullah'tan. Kabe bina edileceği zaman peygamber ile amcası Abbas gidip sırtlarında taşları naklediyorlardı. Amcası Abbas aleyhissalatü vesselama hitaben, izarını boynunun üzerine koy da seni taşların sürtmesinden korusun dedi. Aleyhissalatü vesselam izarını çözüp omuzlarının üzerine koyunca hemen bayılıp yere düştü ve gözleri gökyüzüne doğru dikildi. Sonra ayıldı da amcasına, izarımı ver, izarımı ver dedi. İzarını alıp üzerine bağladı. Evet. Amr İbni Dinar ile Ubeydullah İbni Ebu Zeyd şöyle demişlerdir. Aleyhissalatü Vesselam'ın zamanında Kabe'nin etrafında duvar yoktu. İnsanlar beytin etrafında namaz kılıyorlardı. Nihayet Ömer halife olunca Kabe'nin etrafına bir duvar, bina etti. Ubeydullah beytin etrafındaki duvar kısaydı. Onu Abdullah İbni Zübeyir uzun ve yüksek bina etti demiştir. 25 Cahiliyet günleri babı. 52 numaralı rivayet Ayşe annemizden. Aşure cahiliyet devrinde Kureyş'in oruç tutar olduğu bir gündü. Aleyhissalatü vesselam da aşure orucu tutardı. Medine'ye geldiği zaman da bu orucu tuttu ve sahabelerine de bu orucu tutmalarını emretti. İkinci sene Ramazan orucu emri inince isteyen aşure orucunu tuttu, isteyen onu tutmaz oldu. 53 İbn Abbas'tan. Cahiliyet devrinde müşrikler hac aylarında ümre yapmayı yeryüzünde işlenen günahlardan görürlerdi. Ve Muharrem ayına Safer ismini verirlerdi de devenin arkasındaki yara iyi olur, hacıların ayak izleri gider, Safer ayda çıkarsa artık ümre etmek için işte o zaman ümrecilere helal olur derlerdi. İbn Abbas dedi ki aleyhissalatü vesselam sahabeleriyle beraber Zilhicce'nin dördüncü gecesi sabahında hac niyetiyle telbiye ederek Mekke'ye geldiler. Aleyhissalatü vesselam sahabelerine haçlarını ümreye çevirmelerini, tavaf, say ve tıraşla ihramdan çıkmalarını emretti. Sahabeler hac aylarında ümre etmeyi günah saydıkları için ya Resulullah bu nasıl haldir? Nasıl ümredir? İhramın haram kıldığı şeyleri bu da helal kılar mı? Aleyhissalatü vesselam bu ümrenin yerine getirilmesi bunların hepsini helal kılar buyurdu. 54 nolu rivayet Müseyyep'ten, o da dedesinden. O cahiliyet devrinde Kureyş şereflerindendi. Cahiliyet devrinde büyük bir sehil geldi de Mekke üzerine yükselen iki tepe arasını kaplayıp bürüdü. Şüphesiz bu uzun bir kıssası olan bir hadistir derdi. 55 nolu rivayet Ebu Bekir Buceyle kabilesinin Ahmes kolundan Zeynep denilen bir kadının yanına girdi ve onu konuşmuyor gördü. Yanındakilerine bu kadının nesi var ki konuşmuyor diye sordu. Oradakiler konuşmayarak hac yaptı dediler. Ebu Bekir kadına konuş. Çünkü konuşmamak helal olmaz. Bu konuşmamak cahiliye amellerindendir dedi. Bunun üzerine kadın konuştu da Ebu Bekir'e sen kimsin dedi. Ebu Bekir muhacirlerden bir adamım dedi. Kadın hangi muhacirler dedi. Ebu Bekir Kureyş'ten olan dedi. Bu sefer kadın sen Kureyş'in hangi boyundansın dedi. Ebu Bekir sen çok sual sorucu bir kadınsın. Ben Ebu Bekir'im dedi. Kadın cahiliyet devrinin ardından Allah'ın bize getirmiş olduğu bu iyi iş yani İslam dini üzerinde BK'mız ne kadar oldu dedi. Ebu Bekir İslam üzerinde baki olmanız imamlarınız sizleri dosdoğru tuttuğu müddetçe olur dedi. Kadın imamlar nedir diye sordu. Ebu Bekir senin kavminin onlara emretmekte olan ve onların da kendilerine itaat etmekte bulundukları bir takım başkanları ve şerifleri vardır değil mi dedi. Kadın evet vardır dedi. Ebu Bekir işte onlar insanlar üzerinde doğrultucu önderlerdir dedi. 56 nolu rivayet Ayşe annemizden. Arap kabilelerinden birine ait siyah bir kadın Müslüman oldu. İşte o kadının mescitte küçük bir odacığı vardı. Ayşe dedi ki bu kadın her vakit bize gelir ve yanımızda konuşurdu. Konuşmasını bitirdiği zaman bu şah işinin olduğu gün Rabbimizin yarattığı aciplerdendir. Şüphesiz ki o küfür beldesinden kurtarmıştır derdi. Kadın bu mısrayı çok söyleyince Ayşe ona bu şah günü nedir dedi. Bunun üzerine o kadın şöyle anlattı. Alimlerden birine ait bir kız çocuğu üzerinde kırmızı tirşeler dizilmiş deriden bir kemer olduğu halde dışarıyı yıkanmaya çıkmıştı. O meşin kemer kendisinden düştü. Hemen o kırmızı kemer üzerine bir çaylak indi ve onu semiz bir et parçası sanarak kapıp gitti. Ev halkı kız dedi ki ev halkı beni hırsızlıkla itham ettiler ve o kemer yüzünden bana azap ettiler. Hatta benim işim o derece ulaştı ki onlar benim ön tarafımda bile o kemeri araştırdılar. Onlar bu vaziyette benim etrafımda bulundukları ve ben de kederim içinde bunaldığım bir sırada birden o çaylak tekrar yönelip geldi ve tam başlarımız hizasına ulaştı. Sonra o kemeri aşağı attı. Arayıcılar hemen onu aldılar. Bunun üzerine ben onlara, işte beni ittiham ettiğiniz şey, halbuki ben hırsızlıktan beri bulunuyorum dedim. 57 Abdullah İbni Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam, dikkat edin. Her kim yemin etmek zorunda kalırsa yalnız Allah adıyla yemin etsin. Başka bir şeye yemin etmesin. Abdullah diyor ki, Kureyş babaları üstüne yemin ederdi. Peygamber onlara babalarınızın üstüne yemin etmeyiniz derdi. 58 nolu rivayet Ayşe annemizden. Cahiliyet ahalisi cenaze için ayağa kalkarlar ve cenaze gördükleri zaman sen şimdi hayatta olduğu gibisin. Şerliysen şerli, hayırlıysan hayırlısın derlerdi. Ya Rabbi, ölümümüzü de dirimizi de hayırlı kıl. 59 nolu rivayet Ömer İbni Hattab'dan. Müşrikler güneş Sebir Dağı üzerine doğmadıkça Müzdelife'den Mina'ya dönmezlerdi. Aleyhissalatü vesselam Kureyş müşriklerini muhalefet etti de güneş doğmazdan evvel alaca karanlıkta Müzdelife'den Mina'ya döndü. 60 nolu rivayet İshak İbni İbrahim, ben Ebu Usame'ye, size Yahya İbni Muhallep bize Hüseyin İkrime'den arka arkaya dolu diye tahsis etti ve yine İkrime dedi ki İbn Abbas, ben babam Abbas'tan işittim. Cahiliyet devrinde hizmetçisine bize arka arkaya dolu kadehle sula diyordu demiştir. 61 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam şair sınıfının söylediği en doğru söz lebidindir. İyi bilin ki Allah'tan başka her şey batıldır. Her nimet hiç şüphesiz zahir olucudur kelamıdır. 62 nolu rivayet Ayşe annemizden. Ebu Bekir'in bir kölesi vardı. Kazancından Ebu Bekir'in tayin ettiği bir miktar haracı her gün Ebu Bekir'e verirdi. Ebu Bekir onun haracından yerdi. O köle bir gün kazancından bir şey getirdi. Ebu Bekir de ondan yedi. Köle Ebu Bekir'e, bu sana getirdiğim şeyin ne olduğunu biliyor musun dedi. Ebu Bekir, o nedir dedi. Köle şöyle dedi. Ben cahiliyet devrinde bir insana kâhinlik yapar, gayipten bir takım haberler verirdim. Fakat ben kâhinliği güzel yapamıyor, sadece o insanı aldatıyordum. O insan bana kavuştu da bu kâhinlik mukabilinde bana atiye verdi. İşte şimdi senin yediğin şey o bana verilen maldır dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir elini ağzına soktu da karnındaki her şeyi kustu. Evet. 63 İbn Ömer'den. Cahiliye devri halkı deve etlerini gebe bir devenin doğurmasına talikan alıp satarlardı. İbn Ömer, Habelul Habele, bir devenin karnındaki yavruyu doğurması, sonra bu doğan dişi yavrusunun da gebe kalması demektir. Aleyhissalatü vesselam insanlara bu Habelul Habele satışından, yani gebe devenin dişi doğan yavrusunun gebeliğini satmaktan nehyetti. 64 nolu rivayet Enes'ten, o bize Ensar'ın haberlerinden tahsis ederdi. Senin kavmin cahiliyette şu ve şu günlerde şöyle şöyle yaptı. Senin kavmin de şu ve şu günlerde şunu şunu ve şunu yaptı derdi. 26 Cahiliye devrinde kaseme yemini. 65 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Cahiliye devrinde yapılan bir kaseme yemini muhakkak biz Haşimoğulları içinde olmuştu. Şöyle ki Haşimoğullarının bir adamı vardı. Onu Kureyş'in diğer bir boyundan bir adam ücretle hizmetçi tuttu. İşte bu ücretle tutulan hizmetçi efendisiyle beraber Şam'a giden develeri içine gitti. Sonra o hizmetçiye Haşimoğullarından bir adam uğradı. Bu adamın deriden çuvallarının kulpları kopmuştu. Bu adam ücretli hizmetçiye, bana bir iple yardım et de onu çuvallarımın kulplarını bağlayayım, develer de kaçmaz dedi. Hizmetçi ona bir ip verdi. O da bununla çuvalların saplarını bağladı. Bir yere konak ettikleri zaman bir tek deve müstesna bütün develer bağlandı. O tek deve de ipiyle çuvalların kulpu bağlandığından onu bağlayacak bir ip bulamadığı için bağlanmamıştı. Ücretli tutan efendi hizmetçiye, develerin arasında bağlanmamış olan bu devenin hali nedir dedi. Hizmetçi onun ipi yoktur dedi. Efendi onun ipi nerede diye sordu. Bana Haşim oğullarından bir adam uğradı. Çuvallarının ipleri kopmuştu. Benden yardım istedi. Ben de ona bunun ipini verdim dedi. Bunun üzerine efendi hizmetçiye bir asa attı. Hizmetçinin eceli bu atıştan oldu. Ağır yaralandı. Ağır yaralıyken daha ölmeden yanına Yemen'den bir adam uğradı. Yaralı o gelen adama sen haç mevsiminde hazır bulunur musun dedi. O ben her zaman orada hazır bulunmam. Bazen hazır bulunurum dedi. Yaralı ona sen zamandan bir kere benden bir elçiliğe tebliğ eder misin dedi. O zat evet tebliğ ederim dedi. Yaralı sen haç mevsiminde hazır bulunduğun zaman ya Kureyş ehli diye nida et. Sana cevap verdiklerinde tekrar ey Haşim oğulları hanedanı diye nida et. Eğer sana icabet ederlerse onlardan Ebu Talib'i sor ve ona beni ücretle tutan filan kimsenin bir ip sebebiyle beni öldürdüğünü haber ver dedi. Ve ücretli bu vasiyeti Yemenli'ye yaptıktan sonra öldü. Nihayet ücretle tutan adam Mekke'ye gelince Ebu Talib ona geldi de arkadaşımız ne yaptı diye sordu. O da hastalandı. Onun işlerini güzelce yerine getirdim ve onu defnimi de üzerime aldım dedi. Ebu Talib o senin tarafından bu hizmetleri hak etmişti dedi. Bunun üzerinden bir zaman geçti. Sonra o hizmetçinin tebliğ etmesini vasiyet etmiş olduğu Yemenli zat haç mevsiminde geldi ve ey Kureyşliler diye nida etti. Ona işte şunlar Kureyş'tir dediler. O zat bu sefer ey Haşimoğulları diye nida etti. Hazır bulunanlar Haşimoğulları şunlardır dedi. O zat Ebu Talib nerededir dedi. Oradakiler Ebu Talib şu adamdır diye gösterdiler. Bu zat ona filan kimse bana sana bir elçilik tebliğ etmemi filan kişinin bir ip yüzünden kendisini ağır yaralayıp öldürdüğünü tebliğ etmemi emretti dedi. Akabinde Ebu Talib o efendiye geldi bana bizden üç şeyin birini tercih et. Eğer istersen 100 deve diyet öde. Çünkü arkadaşımızı sen öldürdün. Eğer istersen kavminden 50 kişi senin onu öldürmediğine yemin etsinler. Eğer bu tekliflerimizi kabul etmezsen o ölen arkadaşımıza mukabil seni öldürürüz dediler. Bunun üzerine o efendi kendi kavmine geldi ve bu vaziyeti onlara söyledi. Onlar yemin edelim dediler. Bu sırada Ebu Talib'e Haşim oğullarından bir kadın geldi ki bu kadın ölenin kız kardeşi Zeynep Büntü Alkame'ydi. Bu kadın onlardan Abdülüzzah İbni Kays adında bir adamın nikahı altındaydı. Ve o adama bir çocuk doğurmuştu. Ebu Talib'e ya Ebu Talib benim şu çocuğumu o 50 kişiden bir adam yerine tutmanı fakat ona yeminlerin yaptırıldığı Kabe rükmü ile makam arasında yemin ettirmemeni istiyorum dedi. Ebu Talib kadının isteğini yaptı. Bu sırada onlardan bir adam geldi de ya Ebu Talib 100 deve yerine onlardan 50 adamın yemin etmesini istedin. Her bir adama 2 deve isabet eder. İşte şunlar 2 devedir. Sen bunları benim tarafından kabul et de yeminlerin yaptırıldığı yerde beni yemin ettirme dedi. Ebu Talib o 2 deveyi de kabul etti. Akabinde 48 adam geldi de Kabe'nin rüknü yanında maktulün kanından beri olduklarına yemin ettiler. İbn Abbas nefsim elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onların yemin etmeleri üzerinden bir yıl geçmeden o 48 kişiden kımıldayan bir göz dahi kalmadı. Yani hepsi ilahi ukubete uğrayıp helak oldu ve hepsinin ilkbaharda doğan deve yavruları o kadının çocuğu Huveytib'e ait oldu. Subhanallah. 66 no'lu rivayet Ayşe annemizden. Bu as günü Allah'ın kendi Resulü için hazırladığı bir gündür ki bu muharebenin neticesi üzerine aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldi. Öyle bir halde ki hicret sırasında muharip Evs ile Hazreçlerin cemiyetleri dağılmış, şerifleri öldürülmüş ve yaralanmışlardı. Allah bu muhariplerin İslam dinine girmeleri için bugünü aleyhissalatü vesselam'ı hazırlayıp takdir etmiştir. 67 no'lu rivayet İbn Abbas'tan. Ey insanlar! Benden size söyleyeceğim şeyleri iyi işitin. Ve size söyleyeceklerimi bana tekrar edip işittirin. Her kim beyti tavaf edecekse Hicr'in arkasının tarafından tavaf etsin. Oraya Hatim diye isim vermeyin. Çünkü cahiliyet devrinde herhangi birisi orada yemin ederdi de yemininin akdine alamet olmak üzere oraya kamçısını yahut ayakkabısını yahut da yayını atar idi. İşte eşyalarını oraya attıklarından dolayı orasını bu isimle isimlendirdiler. 68 nol rivayet Amr İbni Meymun'dan. Ben cahiliyet devrinde zina etmiş olan bir maymun üzerine birçok maymunların toplanmış olduğunu gördüm. Maymunlar o zina eden maymunu rejmettiler. Ben de o maymunlar topluluğunun beraberinde zina eden maymuna taş attım. 69 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Bir takım hasletler cahiliyet hasletlerindendir. Neseplerde kötüleme yapmak, ölü arkasından feryatla ağlamak dedi. Üçüncü haslet yıldız hareketleriyle yağmur istemek olduğunu söylemiştir. 27 Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah tarafından peygamber gönderilmesi babı. Onun Adnan'a kadar uzanan nesep zinciri şöyledir. Muhammed İbni Abdullah, İbni Abdülmuttalip, İbni Haşim, İbni Abdülmenaf, İbni Kusay, İbni Kilab, İbni Murre, İbni Kab, İbni Lu'ey, İbni Galip, İbni Fihir, İbni Malik, İbni Nadır, İbni Kinane, İbni Huzeyme, İbni Mudrike, İbni İlyas, İbni Mudar, İbni Nizar, İbni Maat, İbni Adnan. Evet, 70 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü Vesselam 40 yaşındayken kendisine vahiy indirildi. Vahiy geldikten sonra Mekke'de 13 sene ikamet etti. Sonra hicretle emrolunup Medine'ye hicret etti. Medine'de de 10 sene oturdu. Sonra vefat etti. 28 Aleyhissalatü Vesselam'ın ve sahabelerinin Mekke'deyken müşriklerden maruz kaldıkları eziyetler babı. 71 nolu rivayet. Habbab İbni Eret'ten. Aleyhissalatü Vesselam Kabe'nin gölgesinde kaftanını yastık yaparak dayandığı bir sırada yanına geldim. Biz İslam'ın o günlerinde müşriklerden şiddetle karşılanmış haldeydik. Aleyhissalatü Vesselam'a bunların zulmünden kurtulmamız için Allah'a dua edemez misin dedim. Aleyhissalatü Vesselam yüzü öfkeden kıpkırmızı olduğu halde hemen oturdu ve şöyle buyurdu. Yemin olsun sizden önceki ümmetler içinde öyle kimse bulunmuştur ki müşrikler tarafından kemiklerinin üstündeki eti ve sinirleri demir tarakla taranırdı da bu işkence o mümini dininden çeviremezdi. Yine müminin başının ortasına büyük testere konulur, başı ikiye bölünürdü de bu testere işkencesi o mümini dininden çeviremezdi. Yeminle söylüyorum ki Allah bu İslam dini işini muhakkak surette tamamlayıp kemale erdirecektir. O derece ki bir süvari yalnız başına Sana'dan Hadremevt'e kadar Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayarak selametle gidecektir. Evet kardeşlerim, geçmişe bak, bizim halimize bak. Bir erkek Müslüman sakalını dahi bırakmaya güç yetiştiremiyor. Namaz kılarsam beni işten atarlar korkusuyla namazını bile kılmıyor. Kadınlar tesettürünü örtmüyor. Okuyayım da sonra başımı örterim diye başını açıyor. Evet. Onların imtihanına bak, bizim Müslümanlığımıza bak. Allah bizlere hidayet etsin. 72 nolu rivayet Abdullah İbni Mesud'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken Necim suresini okudu da sonunda secde yaptı. Orada bulunanlardan mümin, müşrik, hiçbir kimse hariç kalmayıp hep secde yaptılar. Yalnız bir ihtiyar secde etmedi. Ben onun bir avuç toprak aldığını ve onu alnına kadar kaldırıp onun üzerine secde ettiğini gördüm ve o ihtiyar bu kadarı bana yeter dedi. Yemin olsun ben o ihtiyarı sonra Bedir'de Allah'a kafir olarak öldürülmüş gördüm. 73 Abdullah İbni Mesud'dan. Aleyhissalatü Vesselam Kabe yanında secde yapıyordu. etrafında da Kureyş'ten bir takım insanlar oturuyordu. Bu sırada Ukbe İbn Ebu Muayit yeni boğazlanan bir devenin döl yerini getirdi de onu peygamberin sırtına attı. Peygamber secdeden başını kaldırmadı. Hemen Fatıma annemiz geldi ve peygamberin sırtından o döl yatağını aldı ve bunu yapana beddua etti. Aleyhissalatü vesselam secdeden kalkıp namazı bitirince, ya Allah, Kureyş'ten şu zümreyi sana havale ederim. Ebu Cehil İbni Hişam, Utbe İbni Rabia, Şeybe İbni Rabia, Umeyye İbni Halef, Ubey İbni Halef. İbni Mesud diyor ki, ben bunların hepsini Bedir günü öldürülmüşler gördüm. Hepsi orada bir kuyuya atıldılar. Yalnız Umeyye İbni Halef'in eklemleri parça parça olmuş bulunduğu için kuyuya atılmadı. 74 nolu rivayet. Abdurrahman İbni Ebza İbn Abbas'tan şu iki ayeti sor. Bunların işi nedir? Yani bunlar arasında uyuşma nasıldır diye emretti. Birincisi, ve onlar ki Allah'ın beraberinde diğer bir ilaha dua etmezler. Allah'ın haram kıldığı nefsi haksız öldürmezler ve zina yapmazlar. Her kim bunları yaparsa ağır cezaya çarpar. Furkan 68. İkinci ayet ise, kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalıcı olmak üzere cehennemdir. Nisa 93. İbn Abbas şöyle dedi. El Furkan suresindeki ayet inince Mekke ahalisinin müşrikleri, biz Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürdük. Allah'ın beraberinde bize diğer ilahlara dua ettik ve bütün fahişelikleri de işledik. Artık istemimize fayda vermez dediler. Bunun üzerine Allah, ancak tevbe ve iman edip iyi amelde bulunanlar başka. İşte Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir ve Allah gafur rahimdir. Furkan 70. ayet indirdi. İşte bu ayet o sıfattaki müşrikler içindir. Ama Nisa suresindeki ayete gelince, İslam dinini ve onun kanunlarını tanıdığı, katlin haram kılındığını bildiği zaman Müslüman kişi bundan sonra insan öldürürse işte onun cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir, tevbesi yoktur dedi. Pişmanlık duyup tevbe eden cehennemde ebedi kalmaktan müstesnadır dedi. 75 nolu rivayet. Urve İbni Zübeyir, ben Abdullah İbni Amr'a müşriklerin peygambere yaptıkları en şiddetli işi bana haber ver dedim. Abdullah şöyle anlattı. Aleyhissalatü vesselam Kabe'nin hicrinde namaz kıldığı sırada Ukbe İbni Ebu Muayit yönelip geldi. Ukbe peygamberin ridasını, üst elbisesini toparlayıp onu boynuna koydu ve peygamberi şiddetli bir şekilde boğmaya başladı. Tam bu sırada Ebu Bekir karşı geldi. Nihayet Ukbe'nin omuzunu tuttu ve onun saldırısını peygamberden def etti ve şu ayeti söyledi. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır demesiyle öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucize getirmiştir. Bununla beraber eğer o bir yalancı ise yalanı kendine, eğer doğrucu ise sizi tehdit ede geldiği azabın bir kısmı olsun sizi çarpar. Şüphesiz Allah haddi aşan, yalancı olan kimseyi muvaffak etmez. Mü'min 28. 76 nolu rivayet aynı. 29 Ebu Bekir Es-Sıddık'ın İslam'a girişi babı. 77 nolu rivayet. Ammar İbni Yasir'den. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ı ilk gördüğümde onun beraberinde ilk Müslüman olarak 5 köle, 2 kadın ve bir de Ebu Bekir'den başka kimse yoktu demiştir. 30 Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın İslam'a girişi babı. 78 nolu rivayet. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan. Hiçbir kimse İslam'a girmedi. Ancak benim İslam'a girdiğim günde İslam'a girdiler. Yemin olsun ben İslam'ın üçte biri olduğum halde 7 gün beklemişimdir diyordu. 31. Cinnin zikri babı ve Yüce Allah'ın şu kavli. De ki, bana şu hakikat vahyolunmuştur. Cinden bir zümre benim Kur'an okuyuşumu dinlemiş de biz hakiki hayranlık veren bir Kur'an dinledik ki o hakka ve doğruya götürüyor. Bundan dolayı biz de ona iman ettik. Rabbimize hiçbir şeyi asla ortak tutmayacağız demişlerdi. Cin 1-2. 79 nolu rivayet. Ben babam Abdurrahman İbni Abdullah İbni Mesud'dan işittim. Ma'an İbni Abdurrahman diyor. Ben Mesud'a cinden bir zümre Kur'an dinlemek istedikleri gece Peygamber Aleyhisselam'a cinni kim bildirdi diye sordum. O bana baban yani Abdullah İbni Mesud cinlileri bir ağaç bildirdi diye tahdis etti. 80 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Peygamberin beraberinde abdest alması ve istinca suyu için küçük bir kırba taşırdı. Bir keresinde aleyhissalatü vesselam hacet yerine getirmek için çıktığında Ebu Hureyre arka sıra kırba ile onu takip ederken peygamber kimdir o diye sordu. Ebu Hureyre ben Ebu Hureyre diye cevap verdi. Aleyhissalatü vesselam benim için istinca edeceğim birkaç taş ara. Sakın bana kemik ve hayvan gübresi getirme buyurdu. Ben elbisemin kenarında birkaç taş naklederek kendisine getirdim ve onları yanı başına koydum. Sonra yanından ayrıldım. Nihayet hacetini bitirdikten sonra peygamberin beraberinde yürüdüm. Yolda kendisine kemik ve hayvan gübresiyle temizlenmekte ne var ki diye sordum. Aleyhissalatü vesselam bu ikisi cinlerin taamındandır. Şu muhakkak ki bana Nasib'in cinlerinden bir heyet geldi. Bunlar ne hoş cinlerdir. Benden azık istediler. Ben de onlar için Allah'a cinlerin uğrayacakları her kemik ve tezek makulesi üzerinde kendileri için muhakkak bir taam bulmalarına dua ettim buyurdu. 32 Ebu Zer el-Gıfari'nin İslam'a girmesi babı. 81 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah tarafından peygamber gönderildiği haberi Ebu Zer'e ulaşınca Ebu Zer kardeşi Uneyse haydi devene bin de şu Mekke vadisine git ve benim için kendisinin bir peygamber olduğunu ve kendisine gökten haber geldiğini söyleyen şu adamın haberini iyice öğren. Onun sözlerinden işit sonra bana gel dedi. Kardeşi Uneyse gitti. Nihayet Mekke vadisine vardı ve peygamberin sözlerinden işitti. Sonra Ebu Zer'in yanına dönüp geldi ve ben o zatı gördüm. Ahlak güzellerini emrediyor ve bir takım güzel sözler söylüyor ki bunlar şiir değil dedi. Ebu Zer bunun üzerine kardeşine sen arzu ettiğin neviden bana şifa verecek bir haber getirmedin dedi. Akabinde azık hazırladı. Bir de içinde su bulunan eski bir kırba yüklendi. Nihayet Mekke'ye varıp Kabe mescidine geldi. Peygamberi aramaya koyuldu. Kendisi peygamberi tanımıyor, onu başkasından sormak da istemiyordu. Nihayet gecenin bir kısmı kendisine erişince Ebu Zer Ali'yi gördü. Ebu Zer'i Ali gördü ve onun yabancı bir kimse olduğunu tanıdı. Ebu Zer onu görünce ardından yürüdü. Yolda giderken bu iki arkadaştan herhangi biri diğerine hiçbir şey sormadı. Böylece sabah oldu. Sonra Ebu Zer su kırbasını ve azığını yine Kabe mescidine taşıdı ve bugün de böyle devam etti. Peygamber kendisini görmüyordu. Nihayet akşam oldu. Ebu Zer yine Kabe mescidinin bir kenarındaki yatağına döndü. Bu sırada kendisine yine Ali uğradı da bu adam için yerini öğrenip orada ikamet etme zamanı gelmedi mi? Yani hala bir yer bulup yerleşemedi mi dedi. Akabinde Ali Ebu Zer'i beraberinde götürdü. Yine yolda iki arkadaştan biri diğerine hiçbir şey sormuyordu. Nihayet böylece üçüncü oldu. Ali yine evvelki geliş üzerine dönüp onun yanına geldi ve Ebu Zer onun beraberinde ikamet etti. Sonra Ali Ebu Zer'e seni buraya getiren sebebi bana söylemez misin dedi. Ebu Zer eğer bana muhakkak doğru yolu göstereceğini taahhüt eder ve kesin söz verirsen bunu sana bildiririm dedi. Ali onun isteği taahhütü ve yemini yaptı. Ebu Zer de ona gelme maksadını haber verdi. Ali de ona hiç şüphesiz bu zat haktır, doğrudur. O Allah'ın Resuludur. Sabah eriştiğin zaman sen benim ardımca gel. Şayet ben yolda sana zarar vereceğinden korktuğum bir şey görürsem sanki ben su döküyormuş gibi dikilip dururum. Sen durma git. Eğer ben yürüyüp gidersem sen ardımca beni takip et. Nihayet benim gireceğim yere sen de girersin dedi. Ebu Zer onun dediklerini yaptı. Ali'nin arkasına uyarak gitti. Nihayet Ali peygamberin huzuruna girdi. Ebu Zer de onun beraberinde huzura girdi. Peygamberin sözlerinden işitti ve olduğu yerde Müslüman oldu. Peygamber ona sen şimdi kendi kavminin yanına dön benim peygamberliğimi onlara haber ver. Benim emrim sana gelinceye kadar orada kal buyurdu. Ebu Zer, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben muhakkak bu şehadet kelimesini müşriklerin ortasında haykıracağım dedi. Akabinde Ebu Zer huzurdan çıktı, Kabe mescidine geldi ve en yüksek sesiyle Eşheden la ilahe illallah ve eşhedenne Muhammeden Resulullah diye bağırdı. Bu bağırmadan sonra Kureyş cemaat ayağa kalkıp Ebu Zer'i dövdüler ve onu yere yatırdılar. Bu sırada Abbas gelip onun üzerine kapandı da size yazıklar olsun. Bunun Gıfar kabilesinden bir kimse olduğunu ve Şam ticaret yolumuzun onlardan geçtiğini bilmiyor musunuz dedi. Ve Ebu Zer'i müşriklerin topluluğundan kurtardı. Sonra Ebu Zer ertesi günde mescide döndü ve dün yaptığı gibi yüksek sesle şehadet kelimesini söyledi. Müşrikler yine ona doğru fırlayıp onu dövdüler. Abbas yine onun üzerine kapandı ve onu kurtardı. 32. Said İbn-i Zeyd'in İslam'a girişi babı. 82 nolu rivayet. Kays İbni Ebu Hazm'dan. Zeyd Küfe Mescidinde şöyle diyordu. Yemin olsun ben kendimi şu halde görmüşümdür. Ömer İbni Hattab İslam'a girmezden önce tazyik ve horlama yaparak bir esir gibi beni sanki bir bağla İslam üzerine sebata bağlayıcıydı. Eğer Osman'a yaptığınız öldürme işinden dolayı Uhud dağı yerinden gitseydi elbette gitmeye layık olmuş olurdu. 34. Ömer İbni Hattab'ın İslam'a girişi babı. 83 nolu rivayet Abdullah İbni Mesud'dan. Ömer Müslüman olduğu günden beri biz Müslümanlar azizler, şerefler olmakta devam ettik demiştir. 84 nolu rivayet Ömer İbni Muhammed tahsis edip şöyle demiştir. O da Abdullah İbni Ömer'den. Ömer İbni Hattab Müslüman olduğu zaman evde Kureyş'ten korkar halde bulunurken birdenbire onun yanına Ebu Amr As İbni Vail Es Sehmi çıka geldi. Üzerinde çizgili bir takım elbise ve ipekle dikili bir gömlek vardı. Bu As Sehim oğullarındandı. Onlar bizim cahiliyet devrinde yeminli dostlarımızdılar. As Ömer'e halin nedir dedi. Ömer senin kavmin olan Sehim oğulları ben İslam'a girdiğim için beni öldüreceklerini söylediler dedi. As İbn-i Vahil de Ömer'e onlar için seni öldürmeye hiç yol yoktur dedi. Ömer As bunu söyledikten sonra korkum gidip emniyette oldum demiştir. Akabinde As çıktı ve Mekke vadisinde sel gibi akan insanlara kavuştu. As onlara nereye gitmek istiyorsunuz diye sordu. Onlar şu babalarının dininden sapan Hattab oğluna gitmek istiyoruz dediler. As onlara sizin için ona ulaşmaya hiçbir yol yok dedi. Onun bu sözü üzerine o kalabalık geriye döndüler. 85 Abdullah İbni Ömer'den. Ömer İbni Hattab Müslüman olduğu zaman insanlar onun evinin yanında toplandılar ve Ömer kendi dininden başka bir dine döndü dediler. Ben o sırada bir oğlan çocuğu olarak evimin damı üzerine çıkmıştım. Derken üzerinde has ipekten bir kaftan bulunan bir adam çıka geldi ve Ömer kendi dininden başka bir dine dönmüştür. Bu toplanma ne oluyor? Halbuki ben Ömer'in herhangi bir kimsenin zulmetmesinden koruyucusuyum dedi. Onun bu sözlerine kimse itiraz etmedi. İbn Ömer dedi ki onun bu sözü üzerine insanlar dağılıp gittiler. Ben babama bu adam kimdir diye sordum. Babam As İbn-i Vahid'dir dediler. 86 nolu rivayet Abdullah bin Ömer'den. Ben Ömer'in bir şey için ben onun şöyle olacağını zannediyorum deyip de onun zannettiği gibi olmadan bir söz söylediğini işitmedim. Bir gün Ömer otururken yanına güzel bir adam uğradı. Ömer zannım bu adamın cahiliyette Müslüman olduğu hakkında tereddüt edip yanılmıştır dedi. Yahut bu adam yani Sevat İbni Karip cahiliyetteki dini üzerine devam etmektedir. Yahut bu adam cahiliyette kavminin kahini olmuştur. Onu bana getirin dedi. O adam Ömer için çağrıldı. Gelince Ömer onun yokluğundan söylediği tereddütü ona zikretti. Sevat da ben bugünkü gibi bir gün görmedim. Çünkü bugün içinde Müslüman bir adam karşılandı dedi. Ömer de ona ben sana ant veriyorum ki sen benim istediğim şeyleri muhakkak bana haber vereceksin dedi. Sebat, ben cahiliyet devrinde onların kahini, yani gaybden haber verici kişisiydim dedi. Ömer ona, dişi cinnin sana getirdiği gayb haberlerinden en hayret vericisi nedir diye sordu. Sebat, ben bir gün çarşıda bulunduğum sırada bana dişi cin geldi ki ben ondaki korkuyu biliyorum. Cin bana, sen cinni ve onun korkusunu ve başı üzerine devrilmesinden, yani kulak hırsızlığından men olunmasından sonraki ümitsizliğini ve sırtlarına ince çullar konulmuş genç develerle yetişilip yakalanmasını görmedin mi dedi. Ömer şöyle dedi. Sevat İbni Karip doğru söyledi. Ben bir gün müşriklerin putları yanında bulunduğum sırada bir adam bir buzağı getirdi ve onu boğazladı. Bu esnada bir bağırıcı öyle bir sayha attı ki ben ondan daha şiddetli sesi olan hiçbir bağırıcı işitmedim. Şöyle diyordu. Ya Celih, ey düşmanlığını açığa vuran kimse, zafer bulmuş bir iş, fasih konuşan bir adam, la ilahe illa ente, senden başka hiçbir ilah yoktur diyor diye bağırıyordu. Oradaki topluluk o kimseye doğru kalktılar. Ben bunu görünce kendi kendime, ben bunun arkasında ne olduğunu öğreninceye kadar buradan ayrılmam dedim. Sonra o zat yine, ya Celih, emrüm neci, racülüm fasih, buraya ulaşmış bir iş, fasih konuşan bir adam, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyor diye nida etti. Ben orada dikildim, çok beklemedik ki bu peygamberdir, meydana çıkmıştır denildi. 87 Kays İbni Ebu Hazım'dan, ben Said İbni Zeyd'den bir topluluğa hitaben şöyle işittim. Ben kendimi öyle bir halde görmüşüm ki Ömer Müslüman olmadan önce ben ve zevcem olan kız kardeşi Fatıma bintül Hattab İslam'a girdiğimiz için hakaret ve baskı yaparak beni İslam üzerine sebatla bağlayan Ömer olmuştur. Eğer sizin Osman'a yaptığınız katil işinden olayı Uhud Dağı yerinden gitseydi elbette yerinden gitmesi vacip olmuş olurdu. 35 Ayın ikiye bölünmesi babı. 88 ne olur rivayet. Enes'ten. Mekke ahalisi Aleyhisselatü Vesselam'dan kendilerine bir ayet, bir mucize göstermesini istediler. O da onlara ayı ikiye bölüp gösterdi. Hatta Mekkeliler Hira Dağı'nı o iki bölük arasında gördüler. 89 Abdullah İbni Mesud'dan, biz Mina'da peygamberin beraberindeyken ay ikiye bölündü de peygamber aleyhisselam şahit olunuz buyurdu ve aydan bir parça Hira Dağı tarafına gitti. 90 Abdullah İbni Abbas'tan, aleyhissalatü vesselam zamanında ay ikiye ayrıldı. 91 ne olur rivayet, İbni Mesud'dan ay ikiye ayrıldı demiştir. Evet, Mutezile fırkasına doğrulur. Aklına güvenip de nasları inkar eden ve peygambere verilen mucizeleri kabul etmeyen, nelere diyelim, zevatlara doğrulur. İşte nas, ister al ister alma, ama almazsa başına bir şeyler gelir. 36 Habeşistan'a hicret babı. Ve Ayşe şöyle demiştir. Aleyhissalatü vesselam, hicret edeceğiniz yurt iki kara taşlık saha arasında hurmalıkları bulunan bir mıntıka, bir şehir olduğu bana gösterildi buyurdu. Bunun üzerine Müslümanlardan Medine yönüne hicret edenler hicret ettiler. Daha evvel Habeşistan'a hicret etmiş olanların hepsi de bilahare Medine'ye döndüler. Bu bapta Ebu Musa'nın ve Esma binti Umeys'in peygamberden rivayet ettiği hadisler vardır. 92 nolu rivayet. Misver İbni Mahreme ile Abdurrahman İbni Efsed'in İbni Abdiyebus, Abdullah İbni Adi İbni Hiyer'e hitaben. Beni dayın Osman bin Affan'la onun ana bir kardeşi olan El-Velid İbni Ukbe hakkında konuşma ne men ediyor? İnsanlar Osman'ın El-Velid'e yaptığı işler hakkında çok söz etmişler dedi. Ubeydullah İbni Adi dedi ki, ben bu söz üzerine Osman namaza çıktığı zaman Osman'la konuşmak için yolunda dikilip durdum. Tam geçerken ona, benim sana bir hacetim var. Bu sana bir nasihattir dedim. Osman, ey insan, ben senden Allah'a sığınırım dedi. Ben de kendisinden ayrıldım. Namazı kıldığım zaman Misver ile İbni Adi İbni Yegus'un yanına gidip oturdum ve onlara Osman'a söylediğimi ve onun bana dediğini söyledim. Onlar bana sen üzerine olan vazifeyi yerine getirmiş oldun dediler. Ben onların beraberinde oturduğum sırada birden Osman'ın elçisi geldi ve bana Allah seni imtihan etmiştir dedi. Ben yürüdüm, nihayet Osman'ın huzuruna girdim. Osman, biraz önce zikretmiş olduğun o nasihatin nedir dedi. Ben şehadet kelimeleri söyledim, sonra da şunları söyledim. Şüphesiz Allah Muhammed'i peygamber göndermiş ve ona kitabı indirmiştir. Sen de Allah'a ve Resulüne icabet eden kimselerden oldun. Resulullah'la beraber bulunup ona sahip oldun. Onun yolunu ve siretini gördün. Şimdi insanlar şu El Velid İbni Ukbe'nin durumu hakkında şarap içmesi ve kötü sireti sebebiyle tenkit sözlerini çoğaltmışlardır. Artık ona dini ceza uygulaman üzerine senin üzerine bir hak olmuştur dedim. Osman bana Arap adet üzerine, ey kardeşim oğlu, sen Resulullah'a eriştin mi dedi. Ben hayır, ona akıl ederek erişmedim ve lakin hiç kimseye gizli olmayan onun ilmi perdesi arkasındaki bakire kıza nasıl ulaştıysa bana da böyle ulaşmıştır dedim. Bu sözüm üzerine Osman şehadet kelimelerini tekrar etti ve şunları söyledi. Şüphesiz Allah Muhammed'e hak ile peygamber göndermiş ve ona kitabı indirmiştir. Ben de Allah'a ve Resulüne icabet edenlerden olmuş ve Muhammed'in gönderilmiş olduğu şeylere iman etmişimdir. Senin de dediğin gibi ben Habeşistan'a yapılan ilk iki hicrete gidip muhacir olmuşumdur. Resullerle beraber bulunup ona sahip olmuş ve onunla beyat etmişimdir. Allah'a yemin ederim ki ben Allah onu vefat ettirinceye kadar ona hiç asi olmamış ve aldatmamışımdır. Sonra Allah Ebu Bekir'i halife yaptı. Yine Allah'a yemin ederim ki ben Ebu Bekir'e ne isyan ne de aldatma yaptım. Sonra Ömer halife seçildi. Yine Allah'a yeminle söylüyorum ki ben Ömer'e ne isyan ne de aldatma yaptım. Sonra ben halife yapıldım. Şu halde benim sizler üzerinde, onların benim üzerimde bulunan tasarruf haklarının benzeri yok mudur dedi. Ubeydullah evet vardır dedi. Osman, öyleyse şu velitten dini cezaları geriye bırakmam sebebiyle sizden bana ulaşan bunca sözler nedir? Şu Velid İbni Ukbe hakkında zikrettiğin şeye gelince inşallah biz onun hakkında haklı kararı alacağız dedi. Ubeydullah dedi ki Osman El Velid'e 40 değnek cezası vurdu. Ali ona değnek cezası vurmasını emretti de Ali Velid'e değnek vuruyor idi. Evet. 93 ne olur rivayet Ayşe'den. Ümmü Habibe ile Ümmü Seleme Habeşistan'da gördükleri ve içinde tasvirler bulunan bir kilise zikrettiler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, onlar işlerinde iyi bir kimse çıkıp da vefat ettiğinde onun kabri üzerine bir mescit bina ederler ve onun içine de bu suretleri yaparlardı. İşte onlar kıyamet gününde Allah katında mahlukatın en şerlileridir buyurdu. 94 numaralı rivayet Ümmü Halit'ten. Ben Habeş toprağından küçük bir kız çocuğu halinde geldim. Aleyhissalatü vesselam bana yünden siyah bir elbise giydirdi. Bu elbisenin üstünde damgalar vardı. Aleyhissalatü vesselam eliyle o damgalara dokunmaya ve senah senah demeye başladı. Yani bu elbise güzel demeyi kastediyor. 95 Abdullah İbni Mesud'dan. Biz Habeşistan'a hicret etmezden önce Peygamber Aleyhisselam namaz kılarken ona selam verirdik. O da selamımızı alıp bize karşılık verirdi. Necaşi'nin yanından Medine'ye döndüğümüzde yine namaz kılarken kendisine selam verdik. Bu sefer bizim selamımıza karşılık vermedi. Bunun üzerine biz, ya Resulullah, siz namazdayken biz vaktiyle selam verirdik de siz selamımızı alır karşılık verirdiniz. Şimdi karşılık vermediniz dedim. Aleyhissalatü vesselam şüphesiz namazda Allah ile meşgul olmak vazifesi vardır buyurdu. 96 oğlu rivayet Ebu Musa el-Eşari'den. Biz Eşariler Yemen'deyken Muhammed'in peygamber gönderildiği ve Medine'ye hicret ettiği haberi bize ulaştı. Biz de Eşarilerden 53 kişiyle gemiye bindik. Fakat havanın muhalefetiyle gemimiz bizi Habeşe hükümdarı Necaşi'nin memleketinin sahiline bıraktı. Orada Cafer İbni Ebu Talip'le buluştuk. Bir müddet onunla beraber Habeşistan'da kaldık. Nihayet hepimiz yola çıktık ve Medine'ye geldik. Peygamber'e Hayber'i fethettiği sırada kavuştuk. Aleyhissalatü vesselam, ey gemi yoldaşları, sizin için iki hicret sevabı vardır buyurdu. 37. Habeş hükümdarı Necaşi'nin ölümü babı. 97. Cabir'den, Necaşi vefat ettiği zaman aleyhissalatü vesselam, bugün salih bir kişi ölmüştür. Kalkınız da kardeşiniz Ashame'ye cenaze namazı kılınız buyurdu. 98. Cabir İbni Abdullah'dan, aleyhissalatü vesselam Necaşi üzerine cenaze namazı kıldı. Bizi de kendi arkasında saf yaptı. Ben ikinci yahut üçüncü saftaydım. 99. Cabir İbni Abdullah'dan, aleyhissalatü vesselam Habeş hükümdarı Necaşi Ashame üzerine cenaze namazı kıldı da 4 tekbir aldı. 100 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam Habeş'in sahibi olan Necaşi'nin ölümünü sahabelere Necaşi'nin öldüğü gün içinde haber vermiş ve kardeşiniz için Allah'tan mağfiret isteyin buyurmuştur. 38. Kureyş müşriklerinin Peygamber aleyhisselamın aleyhine ahitleşmeleri babı. 101 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam Huneyn gazvesine gitmek istediği zaman, inşallah yarın konak yerimiz Kinane oğulları yurdu olacaktır. Orada Kureyş ile Kinane oğulları küfür üzerine ahitleşmişlerdi buyurdu. 39. Ebu Talip kıssası babı. 102 nolu rivayet. Abbas İbni Abdülmuttalip peygambere, sen amcan Ebu Talip hakkında şefaat etmekten ne alıkoyuyordu? Allah'a yemin ederim ki o seni her zaman saldırılardan korurdu ve senin için düşmanlarına karşı öfkelenirdi dedi. Peygamber aleyhisselam Abbas'a, Ebu Talip şimdi topuklarına kadar ateşten bir çukur içindedir. Eğer benim şefaatim olmasaydı muhakkak o cehennemin en derin çukurlarında bulunurdu buyurdu. Evet. 103 nolu rivayet. Müseyyep İbni Hazen'den, Ebu Talib'e ölüm alametleri geldiği zaman aleyhissalatü vesselam onun yanına girdi. Ebu Talib'in yanında Ebu Cehil ve Abdullah İbni Ebi Umeyye bulunuyordu. Peygamber, ey amca, La ilahe illallah kelimesini söyle ki ben Allah'ın yanında bununla senin lehine ücret getirip şefaat edeyim dedi. Ebu Cehil ile Abdullah İbni Ebu Umeyye, ya Ebu Talib, Abdülmuttalip milletinden yüz mü çeviriyorsun dediler. Peygamber tevhid kelimesini arza devam ettikçe onlar da o sözleri söylemekte devam ediyorlardı. Nihayet Ebu Talib'in bunlara söylediği son söz, ben Abdülmuttalip milleti üzerineyim demek oldu. Bunun üzerine peygamber, ben Allah tarafından nehyolunmadığım müddetçe senin için muhakkak mağfiret isteyeceğim dedi. Bunun üzerine şu ayet indi. Tevbe 113. Müşriklerin o çılgın ateşin yaranı cehennemlik oldukları muhakkak meydana çıktıktan sonra artık onların lehine velev hısım olsunlar. Ne peygamberin ne de mümin olanların istiğfar etmeleri doğru değildir. Ve Kasas 56. ayet. Hakikat sen her sevdiğini hidayet erdiremezsin. Fakat Allah'tır ki kimi dilerse ona hidayet verir ve o hidayete erecekleri daha iyi bilendir. 104 nolu rivayet Ebu Said el-Hudri'den, peygamberin yanında amcası Ebu Talib'in iyilikleri zikredildiği sırada aleyhissalatü vesselam, umarım ki benim şefaatim kıyamet gününde amcama fayda verecektir. Şefaatimle amcam topuklarına çıkabilen ateşten bir çukura konulacak, oradan da beyni kaynayacak buyurdu. 105 nolu rivayet İbn Ebu Hazım Ettera Verdi'den, Yezid İbni Harp'tan bu hadis tahsis edip oradan dimağının aslı kaynar buyurmuştur. 40 El-İsra hadisi ve Yüce Allah'ın şu kavli babı. Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. İsra 1. ayet. 106 nolu rivayet. Cabir bin Abdullah'tan. Aleyhissalatü vesselam Mescid-i Aksa'ya sefer ettiğimi söylediğimde Kureyş beni yakalayınca Mescid-i Haram'a gidip Hicr'de ayakta durdum. Mütakiben Allah bana Beytül Makdis ile gözümün arasındaki mesafeyi kaldırdı da onların sordukları Mescid-i Aksa'ya bakarak onların alametlerinden Kureyş'e haber vermeye başladım. 41 Miraç kıssası babı. 107 nolu rivayet Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam İsra'dan yani yürütüldüğü geceden haber verip biz sahabelerine şöyle tahsis etti. Ben Hatim'de yatmış olduğum sırada bana Cibril gelip göğsümü uzunlamasına yardı. Yani boğaz çukurundan kıl bittiği yere kadar yani göğsün ön tarafından ve kalbimi çıkardı. Sonra bana içi iman dolu altından bir tas getirildi. Kalbim yıkandı. Sonra içine iman dolduruldu. Sonra eski haline iade olundu. Daha sonra bana katırdan küçük, merkepten büyük, beyaz bir binit getirildi. O Burak'tır. O adamını gözünün erişebildiği yerin en sonuna atar. Ben onun üzerine bindirildim. Cibril de benimle yola çıktı. Nihayet dünya semasına vardı. Cibril gök kapısının açılmasını istedi. Kimdir o denildi? Cibril, Cibril'im dedi. Beraberindeki kimdir diye soruldu. Cibril Muhammed'dir diye cevap verdi. Ona Miraç daveti gönderildi mi denildi? Cibril evet gönderildi diye tasdik etti. Gök meleği Hazin tarafından merhaba gelen zata, bu gelen kişi ne güzel bir gelişle geldi denildi. Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben oraya ulaşınca Adem peygamberle karşılaştım. Cibril baba bana bu senin baban Adem'dir ona selam ver dedi. Ben ona selam verdim. Adem selamımı alıp karşılık verdi. Sonra merhaba salih kul ve salih peygamber dedi. Sonra Cibril benimle ikinci semaya yükseldi. Oranın kapıcısının açılmasını istedi. Kimdir o denildi? Cibril, Cibril'im dedi. Beraberindeki kimdir denildi? Cibril, Muhammed'dir dedi. Ona Miraç daveti gönderildi mi denildi? Cibril, evet dedi. Sonra merhaba gelen zata, bu gelen kişinin gelişi ne güzeldir denildi ve hemen gök kapısı açıldı. Sonra oraya ulaşınca Yahya ve İsa ile karşılaştım. Bunlar teyze oğullarıdır. Cibril bana bu gördüklerin Yahya ile İsa'dır. Bunlara selam ver dedi. Ben de onlara selam verdim. Onlar da selamımı alıp karşılık verdiler. Sonra merhaba salih kardeş ve salih peygamber dediler. Sonra Cibril benimle üçüncü semaya yükseldi. Bunun da açılmasını istedi. Cibril'e kimdir o denildi? Cibril, Cibril'im dedi. Yanındaki kimdir denildi? Cibril, Muhammed'dir dedi. Ona Miraç daveti gönderildi mi denildi? Cibril, evet gönderildi dedi. Oradaki melek tarafından merhaba gelen zata, bu gelenin gelişi ne güzel denildi ve hemen gök kapısı açıldı. Ben üçüncü semaya vardığımda Yusuf peygamberle karşılaştım. Cibril bu Yusuf'tur. Ona selam ver dedi. Ben de Yusuf'a selam verdim. O da selamımı alıp karşılık verdikten sonra merhaba salih kardeş ve salih peygamber dedi. Sonra Cibril benimle yükseldi. Nihayet dördüncü semaya vardı. Oranın açılmasını istedi. Oradan da kimdir o denildi. Cibril, Cibril'im diye cevap verdi. Beraberindeki kimdir denildi. Cibril, Muhammed'dir dedi. Ona Miraç daveti gönderilmiş midir denildi. Cibril, evet gönderildi dedi. Merhaba bu gelen kişiye. Bu gelen zatın gelişi ne güzeldir denildi. Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben dördüncü kat göğe vardığımda İdris'le karşılaştım. Cibril bana bu gördüğün zat İdris'tir. Ona selam ver dedi. Ben de İdris'e selam verdim. O da selamımı alıp karşılık verdi. Sonra merhaba salih kardeş ve salih peygamber dedi. Sonra Cibril benimle yükseldi. Nihayet beşinci semaya ulaştı. Onun da açılmasını istedi. Kimdir o denildi? Cibril, Cibril'im dedi. Beraberindeki kimdir denildi? Cibril, Muhammed'dir dedi. Ona davet gönderilmiş midir denildi? Cibril, evet, gönderilmiştir dedi. Merhaba ona. Bu gelenin gelişi ne güzeldir denildi. Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben beşinci semaya varınca Harun ile karşılaştım. Cibril bana, bu Harun'dur, ona selam ver dedi. Ben de Harun'a selam verdim. O da selamımı alıp karşılık verdi. Sonra merhaba Salih kardeş ve Salih peygamber dedi. Sonra Cibril benimle yükseldi. Nihayet altıncı semaya ulaştı. Oranın açılmasını istedi. Kimdir o denildi? Cibril dedi. Yanındaki kimdir denildi? Cibril, Muhammed'dir dedi. Ona Miraç daveti gönderildi mi denildi? Cibril, evet, gönderildi dedi. Bu göğün bekçisi bu gelen kişiye merhaba, bu ne güzel bir geliş dedi. Bu altıncı göğe varınca Musa aleyhisselam, Musa peygamberle karşılaştım. Cibril bana, bu Musa'dır, ona selam ver dedi. Ben de Musa'ya selam verdim. O da selamımı alıp karşılık verdi. Sonra Salih kardeş ve Salih peygambere merhaba dedi. Ben Musa'yı bırakıp geçince Musa ağlamaya başladı. Ona seni ağlatan nedir denildi. O da çünkü benden sonra bir genç peygambere beyat olundu. Onun ümmetinden cennete girecek olanlar benim ümmetimden cennete girecekten daha çoktur. Beni ağlatan budur dedi. Sonra Cibril benimle yedinci göğe yükseldi. Gök kapısının açılmasını istedi. Kimdir o denildi? Cibril, Cibril dedi. Yanındaki kimdir denildi? Cibril, Muhammed'dir dedi. Ona Miraç daveti gönderildi mi denildi? Cibril, evet gönderildi dedi. Bu gelen zata merhaba. Bu gelen kişinin gelişi ne güzel dedi. Ben yedinci kata ulaşınca İbrahim'le karşılaştım. Cibril, bu baban İbrahim'dir, ona selam ver dedi. Ben de İbrahim'e selam verdim. O da selamıma karşılık verdi de Salih oğul ve Salih peygambere merhaba dedi. Sonra bana Sidretul Münteha sahası yükseltildi. Bir de gördüm ki sidre ağacının yemişleri Yemen'in Hecer beldesi testilerine benzer. Yaprakları da fillerin kulakları gibi. Cibril bana işte bu Sidretul Münteha'dır dedi. Ben burada dört nehirle karşılaştım. İki nehir batın, iki nehir de zahir. Ben ya Cibril bunlar nedir dedim. Cibril batin olan iki nehre gelince bunlar cennette iki nehirdir. Zahir olan nehirler ise Nil ve Fırat nehirleridir dedi. Sonra bana El-Beytül Mamur yükseltilip gösterildi. Ona her gün 70 bin melek giriyordu. Sonra bana bir kap şarap, bir kap süt, bir kapta bal getirildi. Ben süt dolu kabı aldım. Cibril bana içtiğin süt senin ve ümmetinin fıtratıdır. Yani İslam'ın hilkatıdır dedi. Sonra benim üzerime her gün 50 vakit namaz farz olundu. Ben dönüp Musa'ya uğradığımda Musa bana ne ile emrolundun diye sordu. Ben her gün 50 namazdan emrolundum diye cevap verdim. Musa, senin ümmetin her gün 50 vakit namaza güç yetiştiremez. Vallahi ben senden evvel kesin surette insanları denedim. Ve İsrail oğullarını sıkı bir surette denemeye tabi tuttum. Binaenaleyh sen Rabbine dön de ondan ümmetin için hafifletme istedi dedi. Ben de Rabbime döndüm. Benden 10 vakit namaz indirdi. Bunun üzerine Musa'ya döndüm. Musa evvelki gibi tavsiyede bulundu. Ben de Rabbime dönüp niyaz ettim. Bu defa benden 10 vakit namaz indirdi. Ben yine Musa'ya döndüm. Musa da yine evvelki sözler gibi söyledi. Ben Rabbime dönüp niyaz ettim. Benden 10 vakit daha namaz indirdi. Ben yine Musa'ya döndüm. Musa evvelki sözleri gibi söyledi. Ben yine Rabbime döndüm. Bu sefer bana her gün 10 vakit namaz emrolundu. Tekrar Musa'ya döndüm. Musa yine evvelki sözleri gibi söyledi. Yine Rabbime dönüp niyaz ettim. Bu defa bana her gün 5 namaz emrolundu. Musa'ya döndüm. Musa ne ile emrolundum dedi. Her gün 5 namaz ile emrolundum dedim. Musa, ümmetin her gün 5 vakit namaza güç yetiştiremez. Ben senden önce insanlara epey tecrübe ettim ve İsrailoğullarını sıkı bir denemeye tabi tuttum. Şimdi sen Rabbine müracaat et de ümmetin için bir hafifletme iste dedi. Aleyhissalatü vesselam dedi ki, ben Rabbimden istedim, nihayet istemekten utandım. Lakin ben 5 vakit namaza razı oluyor, ben ona teslimiyet gösterip kabul ediyorum dedim. Ben Musa'nın yanından geçince bir nida edici, ben 5 vakit namazla farizemi imza ve irade eyledim ve kullarımdan fazlasını hafifletip indirdim diye nida eyledi. Evet. Mutezile fırkası yine bu hadisi inkar ederler. Sebepleri ise Allah'la pazarlık olmaz. İşte gidip gelip sanki bir pazarlık var burada. Bu böyle olmaz tipinde. Akılları yolunda anlamaya giderek bu nas'ı inkar etmişlerdir. Halbuki bunu söyleyen Allah'ın Resulü'dür. O ne söylemişse haktır ve doğrudur. 108 nolu rivayet Abdullah İbn Abbas'tan, Yüce Allah'ın şu kavlindeki geceleyin sana gösterdiğimiz o temaşayı ve Kur'an'da lanet edilen ağacı biz başka değil ancak insanlara bir fitne ve imtihan yaptık. Biz onları korkutuyoruz fakat bu onlarda büyük bir taşkınlıktan başka bir şey artırmıyor. İsra 60. Rüya hakkında, o rüya gözün gördüğü ayetlerdir ki Resulullah'a Beytul Makdis'e sefer edildiği gece gösterildi demiştir. İbn Abbas ayetin devamındaki Kur'an'da lanet edilmiş olan ağaç da zakkum ağacıdır demiştir. 42. Ensar'ın Mekke'de Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna elçilikle gelmeleri ve Akabe Beyatı babı. 109. Kâb İbni Malik'ten, Abdullah Tebuk gazvesi sırasında peygamberden geri kaldığı zamanki hadisi uzun uzadıya anlattıktan sonra, andolsun ben Akabe gecesinde aleyhissalatü vesselam ile İslam dini üzerinde sebat edeceğimize yeminleştiğimiz zaman peygamberin beraberinde hazır bulundum. Ben Akabe'de hazır bulunmaya bedel, Bedir'de hazır bulunmayı sevmem. Her ne kadar Bedir insanlar arasında Akabe'den daha çok zikrediliyor ise de. Yüzün Cabir İbni Abdullah'tan, beni Akabe'de iki dayım hazır bulundurdu diyordu. Dayıları Elbera İbni Marur'dur. Birisi. 111 nolu rivayet Cabir'den, ben babam Abdullah ve dayım Ebu Zer Akabe'de hazır bulunan sahabelerdeniz demiştir. 112 nolu rivayet Ebu İdris Eûzullah İbn Abdullah'tan, Bedir'de Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde hazır bulunmuş olanlardan ve Akabe gecesindeki sahabelerden olan Ubade İbn-i Samit şöyle haber vermiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında sahabelerinden bir cemaat mevcut olduğu halde şöyle buyurdu. Geliniz, Allah'a ibadette hiçbir şeyi ortak etmemek, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, kendiliğinizden uyduracağınız hiçbir yalanla kimseye iftira etmemek, hiçbir maruf işte bana asi olmamak üzere bana beyat edin. İçinizden her kim sözünde durursa ecdi Allah'a aittir. Bu dediklerimden birini yapıp da ondan dolayı dünyada ikaba uğratılırsa bu ikab ona kefarettir. Bunlardan birini yapıp da yaptığı fiili Allah örterse ettiği iş Allah'a kalır. Allah dilerse ona af, dilerse ona ikab eder. İşte ben bu şart üzerine Resulullah'a beyat ettim. 113 nolu rivayet Ubade İbn-i Samit'ten, ben Resulullah ile beyat etmiş olan nakiplerdenim demiş ve şöyle devam etmiştir. Biz Resulullah Aleyhisselam ile Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, hakka mukabil olmak müstesna, Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmemek, haksız olarak hiçbir kimsenin malını almamak, maruf da asi olmamak üzere beyat ettik. Bu söylediklerimizden hiçbirini yapmazsak mukabilinde bize cennet olmak üzere peygamberle beyatlaştık. Buna nehyedilen şeylerden herhangi bir şeye isabet edersek bunun hükmü Allah'a havale edilmiştir. Dilerse affeder, dilerse ukubet eder. 43. Peygamber Aleyhisselam'ın Ayşe ile evlenmesi, Ayşe'nin hicretten sonra Medine'ye gelmesi ve peygamberin Ayşe ile güvey odasına girmesi bağlı. 114. Ayşe annemizden, ben 6 yaşımdayken Peygamber Aleyhisselam beni nikah ahdiyle zevceliğe aldı. 3 sene sonra biz Medine'ye hicret ettik. Haris İbni Hazreç oğullarının menziline indik. Mütakiben ben sıtmaya tutuldum. Bu hastalıktan dolayı saçım döküldü. İyileştikten sonra saçım yine gürleşti ve omuzlarıma kadar uzadı. Bir defasında ben arkadaşlarımla beraber salıncakta oynarken annem Ümmü Ruman bana doğru geldi de beni çağırdı. Ben de annemin yanına geldim. Bana ne yapmak istediğini bilmiyordum. Annem elimi tuttu. Ta evin kapısı önünde beni durdurdu. Ben de yorgunluktan kaba kaba soluyordum. Nihayet soluğum biraz yatıştı. Sonra annem biraz su aldı. Onunla yüzümü başımı sıvazladı. Sonra beni eve koydu. Evde ensardan bir takım kadınlar hazır bulunuyorlardı. Bunlar bana hayır ve bereket üzerine geldin, hayırlı kısmete geldin dediler. Annem beni bu kadınlara teslim etti. Bunlar da benim kılığımı, kıyafetimi düzelttiler ve Resulullah'a teslim ettiler. Beni hiçbir şey sıkmadı. Ancak Resulullah habersiz görünce sıkıldım. Ensar kadınları beni Resulullah'a teslim ettiklerinde ben 9 yaşında bir kızdım. 115 nol rivayet Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam Ayşe'ye şöyle demiştir. Sen 2 kere rüyamda bana gösterildin. Öyle sanıyorum ki ben bir ipekli kumaş parçasında senin suretini görmüşüm de Cibril bana bu resmin sahibi senin müstakbel zevcendir diyordu. Şimdi ben yüzünden anlıyorum ki o suret senedin. Cibril'in o sözü üzerine ben eğer şu rüyam Allah tarafından gösterilmişse Allah bu takdirini infaz eder diyordum. 116 nolu rivayet Urve İbn-i Zübeyir'den Hatice peygamberin Mekke'den Medine'ye çıkmasından 3 yıl önce vefat etti. Peygamber bundan sonra 2 sene yahut yakın süre evlenmeden bekledi. Ayşe 6 yaşındayken onu nikah etti. Sonra Ayşe 9 yaşındayken peygamber Ayşe ile güvey odasına girdi. 44. Aleyhissalatü vesselam ile sahabelerin Medine'ye hicret etmeleri babı. Abdullah İbni Zeyd ile Ebu Hureyre peygamber aleyhisselamın eğer hicret olmasaydı muhakkak ben ensardan bir kişi olurdum buyurduğunu söylemişlerdir. Ebu Musa da ben rüyamda kendimi Mekke'den hurmalıkları olan bir arza hicret ediyorum gördüm. Zannım o arzın Yemame yahut Hecer olduğuna gitti. Bir de gördüm ki o Medine'dir, Yesrib'tir. 117 nolu rivayet Ebu Vail'den biz hastalığında Habbab'ı ziyaret ettik. O şöyle dedi. Biz peygamberin izniyle Medine'ye Allah'ın cihetini yani rızasını isteyerek hicret ettik. Artık ecrimiz Allah üzerine vaadi gereği sabit oldu. Yoldaşlarımızdan bu hicretin ecir ve nimetinden hiçbir şey almadan ahirete geçenler de vardır. Musab İbni Umeyr bunlardan biridir. Musab Uhud günü şehit edildi de geriye sadece ak ve kara çubuklu bir ihram bıraktı. Biz de onu bu ihramla kefenlemeye çalışıyorduk. Onunla başını örttüğümüzde ayakları meydana çıkıyor, ayaklarını örttüğümüz zaman da başı açığa çıkıyordu. Bu yoksulluk karşısında Resulullah bize şehidin başını örtmemizi ve ayaklarının üstüne de ısır otundan bir miktar koymamızı emretti. Biz de kendisine hicretin meyvesi ulaşan ve bu meyveyi devşirenler de vardır. 118 Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam ameller niyetlere göredir. Artık kimin hicreti nail olacağı bir dünya yahut evleneceği bir kadından dolayı olmuş ise, işte onun hicreti hicretine sebep olan şeydir. Her kimin hicreti Allah'a ve Resulüne yönelik ise, onun hicreti de Allah'a ve Resulünadır. 119 nolu rivayet Abdullah İbn Ömer'den, fetihten sonra hicret yoktur derdi. 120 nolu rivayet Ayşe annemizden, Sa'd İbn Muaz şöyle demiştir: Ya Allah, sen bilirsin ki Resulünü yalanlayan ve onu vatanından çıkaran kavim, artık kendilerine harp ve cihad etmek istediğim hiç kimse yoktur. Ya Allah, öyle zannediyorum ki sen bizimle onların arasında harbi indirdin. Yani artık edilecek harp kalmamıştır. 121 nolu rivayet Abdullah İbn Abbas'tan, Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında peygamber gönderildi. Kendisine vahyedilir halde Mekke'de 13 sene ikamet etti. Sonra hicretten emrolunup Medine'ye hicret etti. 10 yılda orada ikamet etti. Kendisi 63 yaşındayken öldü. 122 nolu rivayet aynı. 123 nolu rivayet Said el-Hudri'den, Ebu Said el-Hudri'den, Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz bir kul vardır ki Allah onu dünyanın güzelliğinden kendisine dilediği kadar vermekle kendi yanındaki ahiret atiyeleri arasında muhayyer kıldı. O kul da Allah katında olan şeyleri tercih etti buyurdu. Bu sözlerine Ebu Bekir ağladı ve babalarımız analarımız sana feda olsun dedi. Biz Ebu Bekir'in bu sözlerine hayret ettik. İnsanlar da hayret edip şu şeyhe bakın. Resulullah Allah'ın dünya güzelliğinden vermekle kendi yanında olan şeyler arasında muhayyer kıldığı bir kuldan bahsediyor. Bu şeyh de babalarımızı analarımızı sana feda ettik diyor dedi. Meğer Resulullah o muhayyer kılınmış kul imiş. Ebu Bekir de bunu hepimizden iyi bilen imiş. Aleyhissalatü Vesselam, şüphesiz arkadaşlık hususunda da mal harcama hususunda da insanların bana en sevimlisi Ebu Bekir'dir. Ümmetimden birini kendime halledinecek olsaydım muhakkak Ebu Bekir'i edinirdim. Lakin İslam yüzünden olan kardeşlik ve sevgi şahsi dostluk üstündür. Mescitte Ebu Bekir'in küçük kapısından başka kapanmadık hiçbir kapı kalmasın diyor. 124 nolu rivayet Ayşe annemizden, ben babamla anamın İslam dinini din edinmiş olmayarak yaşadıklarını hiç hatırlamadım. O zamanlarda Resulullah'ın gündüzün iki tarafında sabah akşam bize gelmediği hiçbir günümüz geçmezdi. Müslümanlar Kureyş müşrikleri tarafından belaya, işkenceye uğratılınca Resulullah sahabelerine hicret için izin verdi. Ebu Bekir de Habeş diyarı tarafına hicret etmek üzere Mekke'den çıkmıştı. Ebu Bekir Berkul Gımat mevkiine ulaşınca kendisine İbnül Dağı'na kavuştu. İbnül Dağı'na Kara kabilesinin seyididir. Ebu Bekir'e ya Ebu Bekir nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Ebu Bekir de beni kavmimin ezası çıkardı. Arzda yürüyüp seyahat etmek ve Rabbime ibadet etmek istiyorum dedi. İbnül Dağı yine ya Ebu Bekir senin gibi bir zat yurdundan çıkmaz ve başkaları tarafından çıkarılmaz. Çünkü sen herkeste bulunmayan en değerli bir malı ihsan edersin. Hısımları ziyaret edip onlarla ilgilenirsin. İşini görmekten aciz olan aile fertlerinin yükünü çekersin. Misafiri ağırlarsın, hak engellerine karşı yardım edersin. Şimdi ben senin için bir koruyucuyum. Haydi Mekke'ye dön de kendi beldende Rabbine ibadet et demiştir. Bunun üzerine Ebu Bekir geri dönmüş. İbnül Dağı yine de kendisiyle beraber yollanmıştır. Mekke'ye gelince İbnül Dağı yine o akşam Kureyş'in şeriflerini dolaşmış ve onlara şüphesiz Ebu Bekir gibi bir zat memleketinden çıkmaz ve çıkarılmaz. Sizler şu yüksek sıfatları olan bir adamı memleketinden çıkarır mısınız? O kimsede bulunmayan en kıymetli malı ihsan eder. O hısımlara ziyaret edip onlarla ilgisini devam ettirir. O aile yükünü çeker. O misafirleri ağırlar. o hak yolunda meydana gelen hadiselerde insanlara yardım eder dedi. Ve böylece Ebu Bekir'i korumasını aldı. Kureyş'te İbn-i Dayine'nin Ebu Bekir'i emanını almasını reddetmedi. Hakkındaki bu sözleri yalanlamadı. Kureyş ileri gelenleri İbn-i Dayine'ye hitaben sen Ebu Bekir'e emret. O kendi evinde Rabbine ibadet etsin. Orada namaz kılsın. Ne dilerse okusun. Fakat okuduğu ile bize eza vermesin. Okumasını açıktan yapmasın. Çünkü biz kadınlarımızı ve oğullarımızı fitneye düşürmesinden korkarız dediler. İbn-i Dayine Kureyş'in bu sözlerini Ebu Bekir'e söyledi. Ebu Bekir de bu şartlara göre evinde Rabbine ibadet etmek, namazı açıktan kılmamak, evinin dışında Kur'an okumamak suretiyle ikamet etti. Bir zaman sonra Ebu Bekir için bunun zıttı bir rey hasıl oldu da evinin önünde bir mescit yaptı. Burada namaz kılmaya ve Kur'an okumaya başladı. Bunun üzerine müşriklerin kadınları ve çocukları Ebu Bekir'in ibadet ve kıraatine hayret ederek ona bakmak için birbirlerini itiyor ve onun üstüne atılıp düşüyorlardı. Ebu Bekir ince yürekli ve çok ağlar bir adamdı. Kur'an okuduğu zaman gözyaşlarını tutamaz. Ebu Bekir'in bu hali Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerini korkuttu da onlar İbn-i Dayne'ye haber gönderdiler. İbn-i Dayne de onların yanına geldi. Kureyş, biz Ebu Bekir hakkında senin onu himayene, evinde Rabbine ibadet etmek üzere müsaade ettik. Ebu Bekir ise bu sınırı geçerek evin önünde bir mescit yapmış. İçinde aşikare namaz kılmaya ve Kur'an okumaya başlamıştır. Doğrusu biz kadınlarımızın ve oğullarımızın fitneye düşmelerinden korkmuşuzdur. Artık sen bunları Ebu Bekir'den nehyet. Eğer Ebu Bekir Rabbine kendi evinde ibadet etmekle yetinirse ibadet etsin. Eğer dayatır da muhakkak namaz ve kıraatını ilan etmek isterse ona verdiğin ahit ve emanı da sana geri vermesini iste. Emin ol biz sana verdiğimiz sözden caymayı çirkin gördük. Fakat biz Ebu Bekir'in aşikare ibadet etmesine de söz vermiş değiliz dediler. Bunun üzerine İbn-i Dayna Ebu Bekir'e geldi de benim sana nasıl bir husus üzerine akit yapıp söz vermiş olduğumu iyi bilmişsindir. Şimdi sen o hususlar üzerine yetinirsin. Yahut da benim ahit ve emanımı bana geri verirsin. Emin ol ki ben bir kimseye verdiğim emanımı bozmuş olduğumu Arap milletinin işitmesini arzu etmem dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir ben artık senin himayeni sana geri veriyorum. Ben aziz ve celil olan Allah'ın himayesine razıyım, ona sığınıyorum dedi. Peygamber aleyhisselam o gün Mekke'de bulunuyordu. Peygamber Müslümanlara sizin hicret edeceğiniz yurt iki kara taşlık arasında hurmalıklar olan bir şehir olduğu bana rüyamda gösterildi buyurdu. Peygamberin bu sözü ve teşviki üzerine Medine tarafına hicret edenler hicret etmişti. Habeşistan'a hicret edenlerin çoğu da Mekke yoluyla Medine'ye dönüp gelmişlerdi. Ebu Bekir de Medine tarafına hicrete hazırlanmıştı. Fakat Resulullah ona sabret, bana da hicret için izin verilmesini umarım buyurdu. Ebu Bekir de babam sana feda olsun, böyle bir izin gelmesini umar mısın diye sordu. Resulullah evet umarım diye tasdik buyurdu. Bu sebeple Ebu Bekir de Resulullah'a hicrette arkadaşlık etmek üzere hemen hareket etmekten kendisini men etti. Aynı zamanda Ebu Bekir evinde bulunan en kuvvetli iki hecin devesini 4 ay tahıl ağacı yaprağı ile ev içinde besledi. Onları dışarıya salıvermedi. Semur yaprağı silkinip kurutulmuş yapraklardandır. Bir gün bir zeval vaktinde ilk saatlerinde en sıcak zamanda Ebu Bekir'in evinde oturuyorduk. Ev halkından biri Ebu Bekir'e işte Resulullah bize gelmesi mutat olmayan bir saatte başını bir sargı ile sarmış olarak geliyor dedi. Ebu Bekir de babam ona kurban. Vallahi mühim bir hadise olmadıkça bu saatte gelmek adeti değil dedi. Resulullah geldi, izin istedi. Kendisine içeri girme izni verilince bunun üzerine evimize girdi. Ebu Bekir'e yanında bulunanları dışarı çıkar buyurdu. Ebu Bekir de beni annem Ümmü Ruman'ı ve kız kardeşim Esma'yı kastederek babam sana kurban ya Resulullah. Onlar senin ehlin ve mahremindir. Yabancı yok dedi. Resulullah bana Mekke'den Medine'ye çıkmaklığım için izin verildi dedi. Ebu Bekir, ya Resulullah, babam sana kurban olsun. Ben de sohbetinizde ve mahiyetinizde bulunmak isterim dedi. Resulullah, evet sen de beraberimde olacaksın buyurdu. Ebu Bekir, babam sana kurban ya Resulullah. Şu iki binek devemden birini beyan al dedi. Resulullah, ancak bedeliyle alırım buyurdu. Biz Resulullah ile Ebu Bekir'in sefer gereklerini çarçabuk hazırladık. Her ikisi için deriden bir dağarcık içinde bir miktar azık düzenledik koyduk. Dağarcığın ağzı bağlanacağı sırada Ebu Bekir'in kızı Esma belinin kuşağından bir parça yırtıp ayırdı da onunla dağarcığın ağzını bağladı. Bundan sonra Esma'ya Zatun Nikah Nitak yani iki kuşaklı diye isim takıldı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir Sevir Dağı'ndaki bir mağaraya uğraştılar. Ve orada üç gece gizlendiler. Her gece yanlarında Ebu Bekir'in oğlu Abdullah gecelerdi. Abdullah maharetli, çabuk, anlayışlı, taze bir gençti. Seher vakti Resulullah ile Ebu Bekir'in yanından çıkar, Mekke'de gecelemiş gibi Kureyş ile sabahlardı. Abdullah Resulullah ile Ebu Bekir hakkında Kureyş müşriklerinin hilelerinden duyduğu şeyleri ezberler, ta karanlık basınca gelir, Resulullah ile babasına haber verirdi. Ebu Bekir'in kölesi Amir İbni Fuheyre o civarda bol sütlü sağmal koyun sürüsü otlatır ve akşamları bir müddet geçtiğinde o sürüyü Resulullah ile Ebu Bekir'in yanlarına getirirdi. Onlar da sağıp taze süt içerek gecelerlerdi. O süt kendi sağmalarının sütüydü ve içine kızgın taş konularak ısıtılmış ve biraz pişirilmiş idi. Nihayet gecenin sonunda Amr İbni Fuheyre mağaranın önüne gelir, sağmal koyunlara seslenir, tekrar otlatmaya götürürdü. Resulullah ile Ebu Bekir'in mağarada bulundukları üç gecenin hepsinde Amir süt işini böyle temin etmiştir. Aleyhissalatü Vesselam ile Ebu Bekir Mekke'deyken Abd İbni Adi oğulları olan Eddil oğullarından yol kılavuzluğunda maharetli Abdullah İbni Ureykıt adında bir kişi icat etmişlerdi. Bu adam As İbni Vail Es-Sehmi ailesi hakkında yeminli dost olmak üzere elini kana batırmıştı. Bu zat hala da Kureyş kafirlerinin dini üzereydi. Fakat doğruluğuna emniyet ve itimat ederek Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir develerini ona teslim etmişler ve üç gece sonra develeriyle beraber Sevir Dağı'ndaki mağarada buluşmak üzere vaatleşip muahede etmişlerdi. Bu kılavuz kişi Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir'in develeriyle üçüncü gecenin sabahında Sevre onların yanına geldi. Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir'le beraber Amr İbni Fuheyre ve Kılavuz Abdullah İbni Ureykıt da yollandılar. Kılavuz yolcuları alıp sahiller yolunu takip ederek Medine'ye gitmek üzere hareket etti. Evet. Derken Kureyş kafirlerinin etrafa saldıkları elçileri bize geldi. Mekkeliler Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir'den her birini öldüren veya esir eden kimse için ayrı ayrı mükafat tayin ediyorlardı. Süraka dedi ki, bu günlerde ben kavmin Mudliç oğullarının toplantısından birinde oturuyordum. Bu sırada Kureyş adamlarından bir kişi çıka geldi. Biz oturuyorken o ayakta dikildi de, ya Süraka, ben biraz önce sahile doğru yollanan birkaç yolcu karaltısı gördüm. Öyle sanıyorum ki bunlar Muhammed ile sahabelerdir dedi. Suraka dedi ki, ben derhal bu adamın anlattığı yolcuların Muhammed ile sahabeler olduğunu anladım. Fakat ondan saklamak için ona, gördüğün karaltılar Muhammed'e sahabelerine ait değildir. Lakin sen filan ve filan kimseler görmüş olacaksın. Şimdi onlar bizim gözlerimizin önünden geçip gittiler. Kendilerine ait bir kayıp arıyorlardır dedim. Sonra hareketimi meclistekilerine sezdirmemek için bir müddet daha mecliste eğlendim. Sonra kalkıp evime gittim. Cariyeme atımı alıp çıkarmasını ve yüksek tepenin arkasında beni beklemesini emrettim. Ben de kargımı alarak evimin arka tarafından çıktım ve kargımın parlaklığını gizlemek için alt tarafını yerde sürüklemiş, üst tarafını da aşağıya doğru tutmuştum. Nihayet atımın yanına geldim, üstüne bindim ve beni gayeme yaklaştırması için hayvanı dört nala kaldırdım. Sonra Resulullah ile sahabelerine yetişip yaklaştım. Bu sırada atım sürçüp kapaklandı. Ben de atımdan düştüm. Fakat hemen toparlanıp kalktım ve elimi ok kuburumun içine uzattım. Ondan fal kalemlerimi çıkarttım. Muhammed ile sahabelerine zarar verebilir miyim yoksa veremez miyim diye onlardan fal baktım. Fal neticesinde hoşlanmadığım şey, yani zarar veremeyeceğim hususu çıktı. Bunun üzerine ben yine atıma bindim. Fal oklarının aykırı çıkmasına rağmen ben onlara isyan edip atımı yine dört nala kaldırdım. At beni ona yaklaştırıyordu. Nihayet Resulullah'ın okuduğunu işittim. Resulullah arkasını dönüp bakmıyordu. Ebu Bekir ise arkasına çok dönüp bakıyordu. Resulullah'ın okuduğunu işittiğim sırada atımın iki ön ayağı yere, kum içine battı. Hatta bu batış dizlerine kadar erişti. Ben de attan düştüm. Sonra ben hayvanı kalkmaya zorladım. O da kalkmaya çalıştı. Fakat bir türlü ayaklarını çıkarmaya gücü yetmedi. Hayvan zorlukla homurdanarak kalkıp doğrulunca da hemen iki ayağının gömülen izinden göğe doğru ateş dumanı gibi bir duman yükselip dağıldı. Bunun üzerine ben fal oklarıyla tekrar fal baktım. Yine hoşlanmadığım surette çıktı. Sonra ben Muhammed'le sahabelerine el eman diye haykırdım. Bunun üzerine durdular. Ben de atıma binerek ta yanlarına vardım. Resulullah ve sahabelerini taarruzumdan koruyan, bunca harikalarla karşılaştığım şu anda gönlümde kesin bir kanaat hasıl oldu ki Resulullah'ın işi ve peygamberlik davası yakında zahir olup zafer ulaşacaktır. Bu kanaat üzerine ona kavmin Kureyş, senin öldürülmen veya esir alınman hakkında mükafat tayin etmişlerdir dedim. Ve Kureyş kendisine ve sahabelere karşı ne kadar fenalık yapmak istediklerini birer birer onlara haber verdim. Ve kendilerine yol azığı ve yol metağı arz ettim. Fakat benden bir şey almadılar ve hiçbir şey de almak istemediler. Yalnız Resulullah bana, ya Suraka, bizim yolculuğumuzu gizle dedi. Bunun üzerine Resulullah'tan hakkımda bir emenname yazmasını istedim. Resulullah da Amir İbni Fuheyre'ye emretti. Amir da bir deri parçasına yazıp verdi. Bundan sonra Resulullah mahiyetiyle yoluna devam etti. Medine'de Müslümanlar Resulullah'ın Mekke'den yola çıktığını işitmişler ve karşılamak için her sabah kuşluk vakti Harre mevkiine çıkarak öğle sıcağı basıncaya kadar Resulullah'ın gelmesini bekliyorlardı. Yine bir gün Müslümanların beklemeleri uzaklıktan sonra dönmüşlerdi. Evlerine girdikleri sırada Yahudilerden bir kişi kendisine ait bir işe bakmak üzere Yahudi kulelerinden bir kulenin üstüne çıkmış, yüksekten uzaklara bakmaktayken Resulullah ile sahabelerini beyazlar giymiş oldukları halde sıcaktan meydana gelen serap ve sis manzaralarını yararak geldiğini gördü. Artık Yahudi muhteşem gelişi saklamaya muktedir olamayarak yüksek sesiyle, ey Arap cemaati, beklemekte olduğunuz nasibiniz ve devletiniz işte geliyor diye haykırdı. Bu sesi işiten bütün Müslümanlar silahlarına sarılarak evlerinden fırlayıp Resulullah'ı karşılamaya koştular. Ve Harre denilen kara taşlık yolunda Resulullah'a kavuştular. Resulullah şimdi mahiyetiyle ve karşılayıcılarıyla Medine'nin sağ tarafına, Kuba yerine doğru meyledip yollandı. Nihayet Resulullah mahiyetiyle beraber Haris oğullarından Amr İbni Avf ailesinin yurduna indi ve onlara, onların başında bulunan Kulsüm İbni Hidme misafir oldu. Kuba'ya varış Rebu'ul Evvel ayının bir pazartesi gününe takdir etmiştir. Karşılayıcılara karşı kabul merasimini Ebu Bekir yapmış ve konuşmuştu. Resulullah ise sukut edip bir tarafa oturmuştu. Hatta Ensar'dan Resulullah'ı evvelce görmeyerek Kuba'ya gelenler Ebu Bekir'i Şam ticareti münasebetiyle tanıdıklarından evvela ona selam veriyorlardı. Ta ki Resulullah'a güneş isabet edip de hemen Ebu Bekir varıp kendi ridasıyla Resulullah'ın üzerine gölgelik yapınca o zaman Resulullah'ı herkes tanıdı. Resulullah Amr İbni Avf oğullarında 10 küsür gece misafir kaldı. Bu müddet zarfında takva üzerine kurulan mescit kuruldu ve Resulullah ve mescit içinde namaz kıldı. Sonra aleyhissalatü vesselam devesine bindi. Muhacirlerden ve ensar karşılayıcılarından meydana gelen bir kalabalıkla beraber yürümek suretiyle sevinç gösterileri yaparak Medine'ye hareket etti. Nihayet Medine'ye vardığında devesi Resulullah'ın Medine'deki mescidinin yerinde çöktü. Burasını Müslümanlar o sırada namaz kılma yeri edinmişlerdi. Daha evvel de Sa'd İbni Zurare'nin terbiyesinde bulunan Suheyl ve Sehil adlı iki yetim çocuğa ait olan hurma kurutacak harman yeriydi. Resulullah'ın devesi bu arsaya gelip çökünce Resulullah inşallah burası bizim menzilimiz ve makamımızdır buyurdu. Bilahare Resulullah bu iki genci davet edip burasını mescit yapmak üzere deher pahasıyla onlardan satın almak istedi. Gençler ya Resulullah burasını biz sana bağışlarız dediler. Fakat Resulullah aleyhissalatü vesselam çocuklardan hibe suretiyle almak istemedi. Nihayet tayin edilen bir bedelden satın aldı. Sonra mescidi bina etti. Mescidin inşası sırasında Resulullah sahabeleriyle beraber mescit duvarlarına kerpiç taşımaya başladı. Taşırken şu beyitleri söylüyordu. Ey Rabbimiz! Yüklenip taşıdığımız şu balçıktan düzülmüş ham kerpiç yükü Hayber'in hurma hamilesi değildir. Bu ondan daha hayırlı ve daha temizdir. Şüphesiz ki hayırlı ücret ahiret ücretidir. Ya Rab sen ensara ve muhacirlere merhamet eyle diyordu. 125 nolu rivayet Esma'dan. Ben aleyhissalatü vesselam ile Ebu Bekir için Medine'ye gitmek istedikleri zaman bir sofra hazırladım. Babama sofranın ağzını bağlayacak kuşağımdan başka bir şey bulamıyorum dedim. Babam kuşağını ikiye böl dedi. Ben de öyle yaptığımda işte bundan dolayı ben Zatun Nitakayn iki kuşaklı diye isimlendirildim. 127 nolu rivayet Suraka'dan Bera bin Azib'den. Peygamber aleyhisselam Medine'ye yönelip hareket ettiği zaman yolda kendisini Suraka İbni Malik İbni Cuşum takip etti. Peygamber de onun aleyhine beddua etti. Bunun üzerine onun altından ayakları yere battı. Suraka peygambere benim için Allah'a dua et. Ben sana zarar vermeyeceğim dedi. Peygamber de onun lehine dua etti. Resulullah yolda susadı da bir çobana uğradı. Ebu Bekir ben bir kap alıp onun içine az bir miktar süt sağdım. Onu peygambere getirdim ve kendisi bundan içti. Ben de bundan hoşnut oldum demiştir. 127 nolu rivayet Esma'dan. Ben gebelik müddetini tamamlamış olarak Mekke'den çıktım ve Medine'ye geldim. Kuba'ya indim. Abdullah'ı orada doğurdum. Sonra onu peygambere getirdim de kucağına koydum. Bunun üzerine Resulullah bir hurma istedi. Onu çiğnedikten sonra çocuğun ağzına tükürdü. Bu surette oğlumun midesine ilk inen şey Resulullah'ın tükürüğü oldu. Sonra Resulullah bir hurma çiğnemiyle çocuğun damağını ovdu. En sonra çocuğa dua etti. Ona bereket ve saadet diledi. Böylece Abdullah İbni Zübeyir hicretten sonra Medine'deki Müslüman aileler içinde ilk doğan çocuk oldu. 128 Ayşe annemizden. Medine'de İslam içinde ilk doğan çocuk Abdullah İbni Zübeyir'dir. Onu peygambere getirdiler. Peygamber bir hurma dalı aldı da onu çiğnem yaptı. Sonra da onu çocuğun ağzının içine soktu. Böylece çocuğun karnına ilk giren şey peygamberin tükrüğüdür. 129 nolu rivayet Enes İbni Malik'ten. Allah'ın peygamberi Mekke'den Medine'ye Ebu Bekir'i bineğinin arkasına bindirmiş olarak geldi. Ebu Bekir saç ve sakalı ağardığından ihtiyar görünüyor, ticaret için gelip gittiğinden de tanınıyordu. Allah'ın peygamberi ise saçı ağarmadığından genç görünüyor, tanınmıyordu. Herhangi bir kimse Ebu Bekir'le karşılaşır da ya Ebu Bekir, şu önündeki adam kimdir diye sorar, o da bu adam beni doğru yola hidayet eden kimsedir diye cevap verirdi. Zanneden kimse Ebu Bekir'in bu sözle ancak maddi olan yolu kastettiğini sanır. Halbuki Ebu Bekir bu sözündeki yol ile ancak hayır yolunu kastediyordu. Ebu Bekir bir ara arkasını döndü ve birden kendilerine yetişmiş olan bir suvariyi, yani Suraka'yı gördü. Bunun üzerine ya Allah, ya Resulullah, işte bir suvari bize yetişti dedi. Allah'ın peygamberi geriye döndü de ya Allah onu düşür dedi. Bu dua üzerine at onu yere attı. Sonra at homurdanarak ayağa kalktı. Bu düşme ardından Suraka, ey Allah'ın peygamberi, ne dilersen emret dedi. Peygamber ona, sen yerinde dur, arkamızdan bize yetişecek hiçbir kimseyi bırakma dedi. Ne gariptir ki Suraka bir gündüzün evvelinde Allah'ın peygamberi aleyhine çalışan, onun canına kasteden bir kimseyken, o gündüzün sonunda onun hayatını müdafaa eden bir silah mesabesinde olmuştur. Nihayet Resulullah Harre tarafında konak etti. Oradaki ikametinden sonra Ensar'a, yani dayıları olan Neccar oğullarına haber gösterdi. Onlar silahlanarak Allah'ın peygamberine ve Ebu Bekir'ine geldiler. Ve bunlar selam verdiler ve buyurunuz, düşmanlarınızdan emin, dostlarınız tarafından itaat edilmiş iki kimse olarak develerinize binin dediler. Bunun üzerine Allah'ın peygamberi devesine bindi. Ebu Bekir de arkasında deve üstünde vaziyet aldı. Bu silahlı kuvvetler peygamberle Ebu Bekir'in develerinin çevresini kuşattılar. Bu suretle düzenlenen kafile Medine'ye doğru yollandı. Bu sırada Medine'de Allah'ın peygamberi geldi, Allah'ın peygamberi geldi denildi. Artık herkes yükseklere çıkıp ona bakıyor ve Allah'ın peygamberi geldi, Allah'ın peygamberi geldi deyip sevinç gösterişi yapıyorlardı. Bu sevinç içinde ilerleyip gelen peygamber nihayet Ebu Eyyub'un evinin yanına indi. Şu muhakkak ki peygamber orada kendi ailesi fertlerine bazı sözler söylüyordu. Tam bu sırada onun konuşmasını Abdullah İbni Selam işitti. Kendisi ailesine ait olan bir hurmalıkta onlara hurma topluyor haldeydi. Hemen onlar için toplamakta olduğu hurmaları orada bırakıvermeye acele etti de topladığı hurmalar beraberinde olmak üzere peygamberin yanına geldi. Allah'ın peygamberinden ilk defa olarak konuşmasını işitti. Sonra tekrar kendi ailesinin yanına döndü. Allah'ın peygamberi devesinden indikten sonra Abdülmuttalib'in anası Selma kadın yönünden hısımlarını kastederek hısımlarımız evlerinden hangisinin evi daha yakındır diye sordu. Neccar oğullarından Ebu Eyyub, ey Allah'ın peygamberi, benim evim yakındır, işte şu, bu da kapısıdır dedi. Aleyhissalatü vesselam, öyleyse haydi git de bizim için yatıp istirahat edecek bir yer hazırla buyurdu. Ebu Eyyub hemen gidip geldi de peygamberle Ebu Bekir'e hitaben, yüce Allah'ın bereketi üzerinizde, ikiniz de kalkıp buyurunuz dedi. Allah'ın peygamberi Ebu Eyyub'un evine gelince Abdullah İbni Selam da geldi ve şunları söyledi. Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün ve sen hiç şüphesiz hakkı getirdin. Yahudiler benim kendilerinin seyidi ve seyitlerinin oğlu olduğumu, onların en bilgilisi ve en bilgilerinin oğlu olduğumu bilmişlerdir. Onları çağır da onlar benim Müslüman olduğumu bilmeden önce ben onlardan sor, mevkimi tezkiye ve tasdik ettir. Çünkü Yahudiler eğer benim Müslüman olduğumu bilirlerse benim hakkımda bende bulunmayan şeyler söyleyip bana iftira ederler dedi. Bunun üzerine Allah'ın peygamberi Abdullah İbni Selam'ı bir tarafa gizledikten sonra Yahudilere haber gönderip çağırdı. Yahudiler gelip huzura girdiklerinde aleyhissalatü vesselam, ey Yahudi cemaati, size veil olsun. Allah'a ittika ettiniz. Kendinizden başka ilah olmayan, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki sizler benim Allah katında hak Resulü olduğumu ve benim hak dini getirmiş olduğumu muhakkak pek iyi bilmektesiniz. Onun için Müslüman olunuz buyurdu. Yahudiler, biz sizin peygamber olduğunuzu bilmiyoruz dediler. Bu sözü peygambere 3 defa söylediler. Sonra peygamber onlara, sizin içinizde Abdullah İbni Selam var, o nasıl adamdır diye sordu. Yahudiler, o bizim seyidimiz ve seyidimizin oğludur, en bilginimiz ve en bilginimizin oğludur dediler. Peygamber, Abdullah İbni Selam Müslüman olursa sizler ne dersiniz diye sorunca Yahudiler, haşa Allah'a, Abdullah İbni Selam hiçbir vakit Müslüman olmaz dediler. Peygamber yine Abdullah İbni Selam Müslüman olursa sizler ne dersiniz buyurdu. Yahudiler haşa Allah'a, Abdullah hiçbir vakit Müslüman olmaz dediler. Peygamber aleyhisselam üçüncü defa Abdullah İbni Selam Müslüman olursa sizler ne dersiniz diye sordu. Yahudiler de üçüncü defa haşa Allah'a, Abdullah İbni Selam hiçbir vakit Müslüman olacak değildir dediler. Bu sefer Peygamber aleyhisselam Abdullah İbni Selam'a hitaben bulunduğun yerden bunların önüne çık buyurdu. Abdullah saklı olduğu yerden çıkarak ey Yahudi cemaati, Allah'tan ittika edip korkun. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin edin diyorum ki sizler onun Allah'ın Resulü olduğunu ve onun hak din getirdiğini muhakkak iyi bilmektesiniz dedi. Yahudiler de ona karşı sen yalan söyledin dediler. Bu çelişkili sözleri üzerine Resulullah Yahudileri huzurundan dışarı çıkarttı. 130 numaralı rivayet. Ömer İbnül Hattab ilk muhacirlere Beytülmal'dan 4 mevsim veya 4 yılda 4000 dirhem tayin etti. İbn Ömer için de 3500 dirhem tayin etti. Ömer İbnül Hattab'a İbn Ömer de muhacirlerdendir. Onun tahsisatını 4000'den niçin eksilttin diye sorduklarında bunun üzerine Ömer İbn Ömer'i ancak ana babası hicret ettirmiştir deyip o kendi kendine muhacir olan kimse değildir gerekçesini söyledi. 131 nolu rivayet Habbab'dan bizler Resulullah'ın mahiyetinde Allah'ın cihetini yani rızasını arayarak Medine'ye hicret ettik. Ecrimiz vaadi gereğince Allah'a vacip oldu. Yol arkadaşlarımızdan bunun ecrinden hiçbir şey yemeden ahirete geçenler vardır. Bunlardan birisi Musab İbni Umeyr'dir. O Uhud günü şehit edilmişti de biz onu içinde kefenleyeceğimiz bir şey bulamamıştık. Ancak ak ve kara çubuklu ve kalemli bir ihram bulduk. Bir şehidi onunla kefenlemeye çalışıyorduk. Bu alacalı ihramla başını örttüğümüz zaman ayakları meydana çıkıyor. Ayaklarını örttüğümüzde de başı meydana çıkıyordu. Bu yokluk karşısında Resulullah bize bu ihramlı şehidin başını örtmemizi, ayaklarının üzerine de ısır otundan koymamızı emretti. Biz de kendilerine hicret meyvesi ulaşan ve bu meyveleri devşirenler de vardır. 132 oğlu rivayet Ebu Musa el-Eşari'nin oğlu Ebu Burda'dan. Abdullah İbni Ömer bana sen babam Ömer'in senin baban Ebu Musa'ya dediği gibi biliyor musun dedi. Ben hayır bilmiyorum dedim. Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Benim babam senin babana ya Ebu Musa Resulullah'la mahiyetinde İslam'a girmemiz, onun beraberinde hicret etmemiz, onun beraberinde cihad etmemiz ve onun beraberinde yaptıklarımızın hepsinin bizim lehimize sabit olması ve Resulullah'tan sonra yaptığımız amellerin hepsi de başa baş müsavi olması yani lehimize ve aleyhimize bir şey sabit olmaması seni sevindirir mi dedi. Buna karşı benim babam doğrusu senin baban hayır bu beni sevindirmez. Vallahi biz Resulullah'tan sonra da cihad etmiş, namaz kılmış, oruç tutmuş ve daha birçok hayır ameli işlemişizdir. Ve bizim ellerimizden birçok beşer İslam dinine girdi. Biz elbette bu amellerimizin sevabını da ümit ediyoruz dedi. Bunun üzerine babam Ömer, fakat ben Ömer'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın beraberinde yaptığımız amellerin bizim için sabit olan sevabın bize ulaşmasını, lakin ondan sonra yaptığımız hiçbir amelden de başa baş müsavi olarak yani ne lehimize ne de aleyhimize bir şey sabit olmayarak kurtulmamızı çok arzu etmişimdir dedi. Ben İbn Ömer'e şüphesiz senin baban Ömer Allah'a yemin ederim ki benim babam Ebu Musa'dan hayırlı dedim. 133 nolu rivayet Ömer'den İbn Ömer için o babası Ömer'den önce hicret etti denildiği zaman bu sözden öfkelenerek şöyle demiştir. Ben ve babam Ömer Resulullah'ın huzuruna geldik ve kendisini gündüz uykusu uyurken bulduk. Bunun üzerine tekrar konak yerimize döndük. Biraz sonra Ömer beni gönderdi de git bak bakalım Resulullah uyanmış mı dedi. Ben Resulullah'a geldim ve huzuruna girdim de kendisine beyat ettim. Sonra babam Ömer'in yanına gittim ve ona Resulullah'ın uyanmış olduğunu haber verdim. Akabinde hızlı hızlı yürüyerek Resulullah'a gittik. Nihayet babam Ömer Resulullah'ın yanına girdi de onunla beyat yaptı. Sonra ben Resulullah ile ikinci defa beyatlaştım. 134 nolu rivayet. Ebu Bekir, babam Azib'den bir binek devesi satın aldı. Ben o deveyi Ebu Bekir'le beraber onun evine taşıdım. Azib Ebu Bekir'e Resulullah'ın hicret yürüyüşünü sordu. Ebu Bekir şöyle dedi. Bizim üzerimize gözlüler tutuldu. Biz 3 gün sonra geceleyin mağaradan yola çıktık. O gecemizi ve gündüzümüzü süratle yürüdük. Nihayet güneş gündüzün ortasına gelip dikildi. O sırada gözümüze büyük bir kaya göründü. Onun yanına geldik. Onun biraz gölgesi vardı. Ben Resulullah için beraberimde bulunan bir postekiyi yere döşedim. Sonra Ebu Peygamber onun üzerine yattı. Ben de onun etrafında olan şeyleri bakıp araştırmak üzere gittim. Bu sırada bir çobanla karşılaştım ki çoban küçük koyun sürüsü içinde bizim istediğimiz gibi o kayanın gölgesinden faydalanmak isteyerek ona doğru gelmektedir. Ben çobana "Sen kimin çobanısın ey delikanlı?" diye sordum. O "Filan kimsenin çobanıyım" dedi. Ben ona "Senin koyunlarında süt var mı?" dedim. O "Evet vardır" dedi. Ben ona "Süt sağar mısın?" dedim. O "Evet sağarım" dedi. Ve sürüsünden bir koyun tuttu. Ben ona memesi üzerindeki kıl, toprak ve pislikleri silkele dedim. Çoban biraz süt sağdı. Benim yanımda da Resulullah'a su içirdiğim deriden bir su kabı bulunuyordu. Ve ağzı üzerinde bir bez parçası vardı. Sütün üzerine biraz su döktüm. Hatta kabın aşağısı biraz soğudu. Sonra bunu peygambere getirdim de "Ya Resulullah, bu sütü iç" dedim. Resulullah içti. Ben de bundan hoşnut oldum. Sonra hareket ettik. Bize arayıcılar izimiz üzerineydiler. Ben Ebu Bekir'in beraberinde olarak onun ailesi yanına girdim. Birden kızı Ayşe ile karşılaştım ki o kendisine ateşli bir hastalık isabet etmiş olduğu için yatmaktaydı. Bu esnada babasını gördüm ki onun yanına gitti de kızının yanağından öptü ve "Nasılsın ey kızcağızım" dedi. 135 nolu rivayet Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldi. Onun sahabeleri içinde Ebu Bekir'den başka saç ve sakalı kırcal kimse yoktu. Ebu Bekir saç ve sakalını kına ve keten bitkisiyle kılıfladı. Yani saçlarını boyadı. 136 nolu rivayet. Ayşe'den. Ebu Bekir Kelp oğulları kabilesinden bir kadınla evlendi ki o kadına Ümmü Bekir denilir. Ebu Bekir Medine'ye hicret ettiği zaman bu kadını boşadı da sonra o kadının amcaoğlu Ebu Bekir Şeddat İbni Efset İbni Abdüşşems İbni Malik İbni Cenu'e zevceliği aldı. İşte o Bedir'de öldürülüp de peygamberin kuyuya attığı Kureyş kafirlerine mersi olarak kaside söyleyen şairdir. 137 nolu rivayet Enes'ten. Ebu Bekir şöyle demiştir. Ben Peygamber Aleyhisselam'la beraber mağaranın içinde bulunurken başımı yukarıya kaldırdığım zaman üstümüzde bizi aramaya çıkan müşriklerin ayaklarını gördüm de "Ey Allah'ın peygamberi, bunlardan bazısı gözünü aşağıya eğmiş olsa muhakkak bizi görecektir" dedim. O "Sus ya Ebu Bekir, biz üçüncüleri Allah olan iki kişiyiz" buyurdu. 138 nolu rivayet Ebu Said el-Hudri'den. Bir bedevi peygambere geldi. Ona hicretten yani çölden Medine'ye hicret etmekten sordu. Aleyhissalatü vesselam ona "Sakın hicrete kalkışma. Çünkü hicret işi çok çetindir. Senin develerin var mı?" buyurdu. Bedevi "Evet" dedi. Aleyhissalatü vesselam "Sen onların zekatını veriyor musun?" dedi. Bedevi "Evet veriyorum" dedi. Aleyhissalatü vesselam "Sen o develerin sütünden başkalarının faydalanması için onları başka kimselere muvaffakaten veriyor musun?" dedi. Bedevi "Evet veririm" dedi. Aleyhissalatü vesselam "Develerin su başına gelmeleri gününde oradaki fakirlere sütlerinden sağıp içiriyor musun?" dedi. Bedevi "Evet içiririm" dedi. Aleyhissalatü vesselam Öyleyse sen denizlerin ötesinde çalış, çünkü Allah senin işinden hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Çölde de sana verir buyurdu. 45. Aleyhissalatü Vesselam'ın ve sahabelerinin Medine'ye gelişleri babı. 139 nol rivayet Ensar'dan Elbera İbni Azib'den. Bize ilk önce hicret edip gelenler Musab İbni Umeyr ve İbni Ümmü Mektum'dur. Sonra bize Ammar İbni Yasir ile Bilal geldi demiştir. 140 nol rivayet Bera İbni Azib'den. Bize ilk önce hicret edip gelenler Musab İbni Umeyr ve İbni Ümmü Mektum'dur. Bu ikisi Medine Müslümanlarına Kur'an okuturlardı. Sonra Bilal, Sa'd İbni Ebu Vakkas, Ammar İbni Yasir hicret ettiler. Daha sonra Ömer İbni Hattab, peygamberin sahabelerinden 20 kişiyle bize hicret edip geldi. Bundan sonra Peygamber Aleyhisselam, Ebu Bekir ve Amr İbni Fuheyre ile hicret edip geldi. Artık ben Medine halkının Resulullah'ın gelmesiyle ferahlandığı gibi hiçbir şeyle ferahlandığını görmedim. Hatta Necar oğullarından genç kızlar Resulullah geldi cümlesini söyleyip sevinmeye başladılar. Ben de Resulullah hicret edip gelmeden önce El Mufassal grubundan sayılan bir takım surelerle beraber Sebbih İsmi Rabbikel Ala suresini okumuştum. 141 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü Vesselam Medine'ye hicret edip geldiğinde babam Ebu Bekir ile Bilal sıtmaya tutulmuştu. Ben Ebu Bekir ve Bilal'ın yanlarına girdim de ey babacığım kendini nasıl hissediyorsun? Ya Bilal kendini nasıl buluyorsun diye sordum. Ebu Bekir'i sıtma ateşi yakalayınca şu beyti okurdum. Yesrib duyarında her kişi ailesi içinde mesut sabahlamışken ölüm insan ayakkabısının bağından daha yakındır. Bilal de kendisinden humma nöbeti sırılınca sesini yükselterek şu beyitleri söylerdi. Şunu bilmek isterim ki Mekke Vadisi'nin etrafı ısır ve cellotları sararak bir gece olsun geceler miyim? Bir gün gelip de Ukaz'daki Mecenne sularının başına varır mıyım? Mekke'nin Şame ve Tufeil dağları acaba bir kere daha bana görünürler mi? Ayşe dedi ki ben Resulullah'a geldim de onların bu halini kendisine haber verdim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, ya Allah bize Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir. Ve Medine'nin havasını bizim için sağlamlaştır. Medine'nin sağ ve müt ölçekleri hakkında bize bereket ihsan eyle. Medine'nin sıtmasını naklet de onu Mekke'nin cühvesinde tut diye dua etti. 142 nolu rivayet Adi İbni Hıyar'dan. Ben Osman'ın huzuruna girdim. Osman şehadet kelimelerini söyledikten sonra şöyle dedi. Amma abad. Şüphesiz Allah Muhammed'i hak din ile peygamber gönderdi. Ben de Allah'a ve onun Resulüne icabet edenlerdenim. Ve Muhammed'in gönderdiği esaslara iman edenlerden oldum. Sonra iki kere hicret ettim. Resulullah'ın damatlığına nail oldum ve kendisiyle beyatlaştım. Allah'a yemin ederim ki Yüce Allah onu vefat ettirinceye kadar ben ona asi olmadım, onu aldatmadım da. 143 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Abdurrahman İbn Avf, Ömer'in son haçta Mina'dayken kendi ailesi yanına döndü ve orada beni buldu. Abdurrahman dedi ki, ben ey müminlerin emiri, şüphesiz haç mevsimi insanların düşük ve sefil olanlarını da burada toplar. Ben senin yapmak istediğin konuşmayı Medine'ye varıncaya kadar geri bırakmanı düşünürüm. Çünkü Medine hicret ve sünnet yurdudur. Ve sen Medine'de fıkıh ehline, insanların ileri gelen şeriflerine ve zeyi sahip olanlarına ulaşırsın dedim. Ömer, elbette ben Medine'de ikamet etmekte olduğum ilk makamda ayağa kalkıp hükümleri söyleyeceğim dedi. 144 nolu rivayet Zeyd İbni Sabit'in oğlu Harice'den. Ümmül Ala peygambere beyat etmiş ensar kadınlarından bir kadındır. O şöyle dedi. Hicrette muhacirlerin oturacakları yerleri tayin için ensar kura çektikleri zaman Kura'da Osman İbni Mazun'un ismi Ümmül Ala'nın ailesine çıkmış. Ümmül Ala dedi ki, biz Osman İbni Mazun'u evimizde konaklattık. Fakat Osman bizim yanımızda hastalandı. Ben Osman'ın hastalığında ona hasta bakıcılık yaptım. Nihayet vefat etti. Biz onu yıkayıp kendi elbisesi içine koyup kefenledik. Sonra yanımıza peygamber girdi. Ben cenazeyi tezkiye ederek, ya Ebu Sahip, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, Allah sana muhakkak ikram etmiştir dedim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, Allah'ın bu ölüye ikram ettiğini sana bildiren nedir diye sordu. Ümmü Lala dedi ki, ben de ya Resulullah, babam anam sana feda olsun. Ben bilmiyorum, fakat bunca iman ve itaatiyle o ikram edilenlerden olmazsa Allah kime ikram eder ki dedim. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Osman İbni Mazun'a yemin olsun ki yakin, yani ölüm gelmiştir. Vallaha yemin ederim ki ben de bu ölü için hayır ve saadet umarım. Yine Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın Resulü olduğum halde bana ve size yarın Allah tarafından ne muamele yapılacağını bilemem buyurdu. Ümmü Lala, vallahi bundan sonra ben hiç kimseyi tezkiye etmem dedim. Aleyhissalatü vesselam, rüyamda bana Osman İbni Mazun'a ait akan bir pınar gösterildi. Dedim, bu pınar onun dünyadayken yapmakta olduğu salih amellerdir buyurdu. 145 nol rivayet Ayşe annemizden. Bu as günü Allah'ın kendi Resulü için hazırladığı bir gündür ki bu muhaberenin neticesi üzerine Resulullah Medine'ye hicret etmişti. Bir halde ki hicret sırasında Muharip, Evs ve Hazreçlerin cemiyetlere dağılmış, şerifleri öldürülmüş ve yaralanmıştı. Bu perişanlık üzere Allah Muhariplerin, Ensar'ın İslam camiasına girmesi için bugünü Resulullah'a hazırlamıştır. 146 nol rivayet Ayşe annemizden. Bir Ramazan bayramı yahut Kurban bayramı günü aleyhissalatü vesselam Ayşe'nin yanındayken, Ayşe'nin yanında da Ensar'ın Boğaz günü hiciv olarak birbirlerine karşı atışıp söyledikleri şiirlerini teganni edip okuyan iki şarkıcı kız varken içeriye Ebu Bekir girdi. Bu şarkılar için iki kere peygamberin yanında şeytan mızmarı mı diye çıkıştı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, ya Ebu Bekir, onlara ilişme. Her kavmin bir bayramı vardır. Şüphesiz bizim bayramımız da işte bugündür buyurdu. 147 nolu rivayet Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği zaman Medine'nin yüksek tarafında Amr İbni Avfoğulları denilen bir obada konakladı. Resulullah onların içinde 14 gece ikamet etti. Sonra ana tarafından dayıları olan Neccar oğulları cemaatine haber gönderdi. Neccar oğulları kılıçlarını kuşanarak geldiler. Resulullah binek devesi Kasra üzerinde, Ebu Bekir onun arkasına binmiş, Ensar ve Neccar oğulları cemaati da Resulullah'ın etrafını kuşatmış olarak muhteşem bir kafileyle Medine'ye doğru hareketi hala gözümün önündedir. Nihayet aleyhissalatü vesselam indi ve bineğini Ebu Eyyub'un avlusuna bıraktı. Resulullah aleyhisselam namaz vakti kendisine nerede yetişirse orada namazını kılardı. Davar ağırlarında da namaz kıldığı olurdu. Ebu Eyyub'un evine yerleştikten sonra Resulullah mescidin inşa edilmesini emretti. Ve Neccar oğulları cemaatine haber gönderdi. Onlar geldiklerinde, ey Neccar oğulları, şu bostanınızın bedelini bana bildiriniz dedi. Onlar da vallahi biz onun bedelini senden istemeyiz. Bizler onun izini Allah'tan umarız dediler. Bu bostanda size söyleyeceğim şu şeyler vardı. Bu bostanda müşrik kabirleri, oyuk, tümsek bırakılmamış harabelik yerler vardı. Bir kısmında da yabani hurma ağaçları vardı. Resulullah emretti de müşrik kabirleri açılıp başka tarafa naklolundu. Arsanın çukur ve harabelik yerleri düzeltildi. Yabani hurmalar da kesildi. Mescidin o zaman Kudüs cihetinde olan kıble tarafına mihrap yerine hurma ağaçları dizildi. Kapının iki tarafını, yani süvelerini taştan ördüler. Sahabeler kısa vezinli şiirler söyleyerek bu taşları nakletmeye başladılar. Aleyhissalatü vesselam da onlarla beraberdi. Hepsi şöyle diyorlardı. Ya Allah, ahiret hayrından başka hayır yoktur. Öyleyse sen Ensar ile Muhacir'e mağfiret eyle. Amin ya Rabbi. Bizleri de ya Rabbi. 46. Muhacir'in hac ve ümre ibadetini bitirdikten sonra Mekke'de ikametinin hükmü babı. 148 nolu rivayet. Ömer İbni Abdülaziz Nemr'in kız kardeşinin oğlu Said İbni Yezid'e sen Muhacir'in Mekke'de ikameti hakkında ne işittin diye sordu. Said İbni Yezid de ona ben El-Ala İbni Hadremi'den aleyhissalatü vesselam Sader tavafından sonra Muhacir için Mekke'de 3 gece oturma ruhsatı vardır buyurdun işittim demiştir. 47. Tarih ve sahabeler İslam tarihinin başlangıcını hangi vakadan tayin ve itibar ettiler babı. 149. Sehil İbni Sa'd'dan İslam tarihine başlangıç tayin ederlerken sahabeler bu başlangıcın peygamberin peygamber gönderildiği zamandan veya vefat anından itibar edilmesi hususunda sayılıp dökülen görüşlerden hiçbirine kıymet vermediler. Yalnız peygamberin Medine'ye gelmesi ve hicreti vaktinde başlamasına itibar ettiler. 150 nolu rivayet Ayşe annemizden. Namaz evvela ikişer rekat olarak farz edildi. Sonra Peygamber aleyhisselam hicret etti. Mukim için namaz 4, sefer ilk hali üzere 2 rekat olarak bırakıldı. 48. Peygamber aleyhisselamın ya Allah sahabelerim için hicretini tamamla sözü ve Mekke'de ölenler için mersiyesi yani onlara acıyıp yanması babı. 151 nolu rivayet Sa'd İbni Ebu Vakkas'tan. Veda haccı yılı Mekke'de tutulduğum ve ölüme yaklaştığım şiddetli bir hastalığımda Peygamber aleyhisselam beni ziyaret etti. Ben ya Resulullah bendeki bu hastalık görmekte olduğun şu dereceye ulaştı. Ben mal sahibiyim. Bana bir tek kızımdan başka varis olacak kimse yoktur. Buna göre ben malımın 1/3'ünü sadaka yapayım mı diye sordum. Aleyhisselatü vesselam hayır sadaka etme buyurdu. Ben yarısını sadaka yapayım mı dedim. Hayır. Bunu da şöyle devam etti. 1/3 sana sadaka yapman için yeter ya Sa'd. 1/3 de çoktur. Çünkü senin kendi zürriyetini zengin bırakma, onları muhtaç ve insanlara el açar bir vaziyette bırakmandan hayırlıdır buyurdu. 49. bab Peygamber aleyhisselamın sahabeler arasındaki kardeşliği nasıl kurdu? Abdurrahman İbni Avf Medine'ye geldiğimiz zaman aleyhissalatü vesselam benimle Sa'd İbni Rab arasında kardeşlik akdi yaptı. Ebu Cuhayfe de Peygamber aleyhisselam Selman el Farisi ile Ebu Derda arasında kardeşlik akdi yaptı demiştir. 152 Enes'ten Abdurrahman İbni Avf Medine'ye geldiğinde aleyhissalatü vesselam onunla Sa'd İbni Rabi el Ensar arasında kardeşlik akdi yaptı. Sa'd İbni Rabi Abdurrahman İbni Avf'a kendi ailesini ve malını yarı yarıya ona vermesini arz etti. Abdurrahman İbni Avf da ona Allah ehlin ve malın hakkında sana bereket ihsan eylesin. Sen bana çarşıyı göster dedi. Mütakiben Abdurrahman İbni Avf Kaynuka çarşısına gidip gelmeye başladı ve orada ticaret etmeye başladı. Daha sonra Peygamber aleyhisselama ziyaret ettiğinde aleyhissalatü vesselam ona halin nedir ya Abdurrahman diye sordu. Abdurrahman ya Resulullah ben Ensar'dan bir kadınla evlendim dedi. Aleyhissalatü vesselam o kadına ne kadar mihir verdim diye buyurdu. O da bir çekirdek altın ağırlığında altın dedi. Aleyhissalatü vesselam bir koyunla olsun düğün aşı yap buyurdu. Velime ver dedi. 50. bab 153 nol rivayet Enes'ten. Aleyhissalatü vesselamın Medine'ye gelmesi haberi Abdullah İbni Selam'a erişti de o hemen peygambere geldi ve ona bir takım bir şeyler soruyordu. Abdullah ben sana 3 şey soracağım. Bunların cevaplarını ancak bir peygamber bilebilir. Kıyamet alametlerinin evveli ne? Cennet ahalisi cennete girdiğinde ilk önce hangi yemeği yiyecek? Çocuğun hali ne? Çocuk babasına yahut anasına benziyor. Onlardan birinin soyuna çekiyor dedi. Aleyhissalatü vesselam bu senin sorduğun soruları biraz önce Cibril gelip bana haber verdi. Abdullah Cibril melekler arasında Yahudilerin düşmanıdır dedi. Aleyhissalatü vesselam Kıyamet alametlerinin en öncesi bir ateştir ki o insanları doğu tarafından batıya sürüp toplar. Cennet ahalisinin yiyeceği ilk yiyecek maddesi ise balık ciğerinin sarkmış olan fazlasıdır. Çocuğa gelince, cinsi münasebet esnasında erkeğin suyu kadının suyu önüne geçerse çocuğu kendi soyuna çeker. Eğer kadının suyu erkeğin suyunun önüne geçerse kadın çocuğu kendi soyuna çekip benzetir buyurdu. Abdullah, eşhedü en la ilahe illallahü ve enneke Resulullah dedi. Abdullah devamlı şöyle dedi. Ya Resulullah, Yahudiler insanı hayrette bırakacak surette yalan söyleyen, asılsız isnat ve iftiralarda bulunan haksız bir millettir. Benim Müslüman olduğumu duyunca türlü yalan uydurup iftirada bulunurlar. İslam'a girişimi bilmelerinden önce ben onlardan sorup mevkimi onlara tasdik ettir dedi. Aleyhissalatü vesselam Abdullah'ı bir yere gizledi. Akabinde Yahudi zümresi geldi. Peygamber onlara içinizde Abdullah İbni Selam nasıl kişidir diye sordu. Yahudiler, o bizim hayırlımız, hayırlımızın oğludur. Yine o bizim en faziletlimiz, en faziletlimizin oğludur dediler. Bu tezkiye üzerine Aleyhissalatü vesselam Abdullah İbni Selam Müslüman olursa ne dersiniz diye sordu. Yahudiler, İslam'a girmekten onu Allah'a sığındırırız dediler. Peygamber bunu Yahudilere tekrar sordu. Onlar da evvelki gibi cevap verdiler. Bunun üzerine Abdullah evden onların yanına çıktı. Eşheden la ilahe illallahü ve enne Muhammeden Resulullah dedi. Bu defa Yahudiler, bu bizim en şerlimiz ve şerlimizin oğludur dediler. Ve İbn Selam'ın kadrini eksiltmeye başladılar. Abdullah, ya Resulullah, işte korkmakta olduğum bu söyledikleriydi dedi. Evet. Ademoğlu böyle. Biraz önce över, işine gelmedi mi yerer. Allah bizi böyle şerlerden korusun. Yahudilerin böyle ahlakından bizleri beri buyursun. Evet. İnsanlar da İslam ahlakıyla ahlaklanmayınca aynen böyle Yahudilerin ahlakları gibi ahlaklanmaya başlıyor. Allah bizleri böyle şeylerden beri buyursun. 154 numaralı rivayet Ali İbn Abdullah el-Medini tahsedip şöyle demiştir. Bize Süfyan İbn Mutim'den benim bir ortağım çarşıda ödenmesi tehirli bir takım gümüş paralar sattı. Ben buna hayret ederek Subhanallah, bu satış iyi olur mu dedim. Ortağım da Subhanallah, vallahi ben o gümüş paraları çarşıda sattım da bu satışımı bana kimse ayıplamadı dedi. Bunun üzerine ben Bera İbni Azib'e gidip bunu ondan sordum. Bera Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldi. Biz bu şekilde alım satım yapmaktaydık. Aleyhisselatü Vesselam elden ele peşin olursa bunda beis yoktur. Veresi olanla gelince işte o iyi olmaz buyurdu. 51 Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman Yahudilerin kendisiyle siyasi münasebet kurmak için peygambere gelmeleri babı. 155 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerden hahamlardan 10 kişi bana iman etmiş olsaydı Yahudilerin hepsi bana iman etmiş olurlardı buyurmuştur. 156 Ebu Musa'dan Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye girdi. Bir de gördü ki Yahudilerden bir takım insanlar aşure gününü tazim ediyorlar ve o gün oruç tutuyorlar. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam biz bugünü oruç tutmaya daha haklıyız buyurdu da o gün oruç tutulmasını emreyledi. 157 Abdullah İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelince Yahudileri oruç tutar gördü. Bu orucun sebebi kendilerine sorulunca bugün Allah'ın Musa'ya ve İsrailoğullarına Firavun'a karşı zafer ihsan eylemiş olduğu gündür. Biz bugünü Musa'yı tazim etmek için oruç tutuyoruz dediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam biz Musa'ya sizden daha ziyade yakınız buyurdu ve sahabelerine o gün oruç tutmalarını emreyledi. 158 nolu rivayet Abdullah İbni Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam saçlarını alnının üstüne salıverirdi. Müşrikler ise başlarının saçlarını alınlarını üst tarafına ikiye ayırırlardı. Kitap ehli olanlar da baş saçlarını ayırmadan salıverirlerdi. Aleyhisselatü Vesselam hakkında hiçbir şeyle emrolunmadığı hallerde kitap ehline uymayı severdi. Sonra aleyhissalatü vesselam başının saçlarını iki tarafa ayırdı. 159 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Onlar kitabı parça parça kısımlara ayırıp da bazısına iman eden, bazısına da inanmayıp kafir olan kitap ehli kimselerdir demiştir. 152. bab Selman-ı Farisi'nin İslam'a girmesi babı. 160 nolu rivayet İbn Ömer İbn Şakik'ten bize Mu'temir tahsis edip babam Süleyman İbni Tahran şöyle dedi. O da Selman el Farisi'den. Kendisini ondan fazla Malik'in birbirinden satın almak suretiyle elden ele alıp verdiklerini tahsis etmiştir. 161 Selman ben Rama Hürmüz'ün beldesindeydim diyordu. 162 nolu rivayet Selman İsa ile Muhammed Aleyhisselam arasında peygambersiz geçen müddet 600 senedir demiştir.